105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da saat 20'ye kadar 2 saat boyunca birlikte olacağız. Ben Ege Kayacan. Çok değerli arkadaşım Fahir Önç. Çalışma ortağım Oktay Demirci. Ve teknik yönetmenimiz Cihan Tolluoğlu adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Oktay'la aramızda bir gerilim olduğu herhalde anlaşılmıştır. Onu ilerleyen dakikalarda açacağız biraz. Ama önce ben birilerine göre acı, birilerine göre müjdeli bir haber vermek istiyorum. Bu akşam beni çok fena döveceklerdi.
Nerede?
Yani 40 yılda bir böyle işi gücü ayarlayıp kızıla yayındım. Hediyeleri halledeyim falan diye. Öyle bir döveceklerdi ki yani tam anlamıyla ağzımı, burnumu kıracaklardı. Hani böyle şey de olabilirdi. Adamı şimdi, telefonda birilerini çağırıp şey de diyebilir. Abi biraz gene siz de vurun, biz çok yorulduk. 3,5 saattir dövüyoruz falan diyeceklerdi.
Ama bazı bünyeler dayak kabul eder de senin bünyen o kadar dayak kaldıran bir bünye abi değil.
Benim ilk 15 dakikada zaten beni mahvettiniz işte, isterseniz uzatmayın falan demeye çalışacaktım ama şey dişim olmayacaktı. Öyle bir dayak yiyecektim.
Bir yani. De dayak konu olunca vücudun ne kadar kaldırdığı önemli olmuyor. Yani teraziye ne kadar konulabildiği önemli galiba.
Alabildiği kadarıyla.
Alabildiği kadarıyla. Yani verilebildiği kadarıyla daha doğrusu. Ver Allah ver diye.
Esnaftan mı? Niye? Yerel halktan mı?
Esnaftan ve esnaflık yapmış bugüne kadar herkesten de olabilir. Yani şimdi üst geçitten geçiyorum. Evet. Oktay'ın hediyesini almak için üst geçide çıkmam gerekiyor.
Oktay'ın hediyesini ben üst geçitten almış olma ihtimalinden nefret ediyorum. Öyle bir şey olamaz.
Yani ben Fahir'den daha çok nefret ediyorum galiba bu ihtimalden.
Ama
haklı olarak.
Ama sen şimdi öyle bir cümle kurdun ki ben Fahir'den daha çok nefret ediyorum dediğin zaman.
Ben Fahir'den virgül Fahir. Yani lütfen noktalı işareti yani. Aramızı bozmasın.
İmla kurallarıyla birbirimizi yıpratmayalım.
Öyle, oraya virgül de koyulmaz ki ya.
Susar mısın Ege? Fahir'le konuşuyoruz.
Evet, üst geçitten geçiyor. Üst geçiyorum. Değil, ben sana söyleyeyim. Tüp geçitten geçiyordun sen.
Tüp geçitten mi aldın benim
üstü
hediyemi?
Üstü tüp geçit, evet tamam.
Benim hediyemi tüp geçitten mi aldın?
Senin hediyeni tüp geçitten, Fahir'inkini de Maltepe'deki alt geçitten alacağım. Böylece bir üstten bir alttan orta yolda dostluk olacak. Öyle bir mesaj düşündüm ben. Ve bütün hediyeleri de 7,5 liraya halletmedim.
Alt limiti hatırlatırım tekrar.
Hiç merak etmeyin, limitleri
zorlayan bir şey mi?
Katmer katmer açtım.
Tüp geçidindeki dükkanları şöyle bir gözümün önüne getiriyorum. Oradan 4 parça şey alman lazım alt limiti tutturman için Ege.
14 parça şey de alabilirsin aslında.
4 parça alman lazım.
Şimdi bir tane Noel Baba yapmışlar. Ne anlamı varsa bilmiyorum da böyle trompet çalan Noel Baba.
Tüp geçitte mi?
Tüp geçitte.
Onu mu aldın bana?
10 tane adam, 10 tane Noel Baba aynı anda trompet çalıyor ve aynı anda çalamadıklarında yoğun bir tırırır sesi var. Hoşuma gitti. Aynı gürültüyü evde kızım da yapsın diye bir tane adamdan isteyeyim dedim. Kaç para hocam dedim bunlar. 5 lira dedi. Ben de hani şimdi bunlar Çin'den geliyor ya. Ve Çin'den tanesi 10 kuruşa geliyor ya. Onu da biliyoruz yani. Hani 10 kuruş bir de şey masrafını koy üstüne. 5
shipping
kuruş da
oradan. Dedikleri.
Evet, shipping dediklerini. Onu koy 15 kuruş. Şey dedim. 3,5 ver olur mu dedim. Olmaz abi de. Olur olur falan dedim. Olmaz dedim. Ondan sonra da oradan uzaklaşırken acaba arkadaşlarını çağırıyor mudur falan. 5 liralık malda pazarlık yapan şu adamı tutun falan deseydi hakikaten o üst geçitten beni sarkıttı.
Neyine yani güvenip sen 3-5 liralık malı 3,5'a almaya çalışıyorsun?
Çin malı olmasına güvenmişsin.
Geçen gün gittiğiniz şeyde işte yanında olman böyle sonuçlar doğuruyor.
Pazarlık
çanta almaya gittiğinizde pazarlık bir tanıdık
olabilir. İyi de oradaki durum orası bir tüp
geçit değil
de her
şey hak ediyor. Başına gelen her şeyi hak ediyor Ege.
Maalesef bir büyüğümüzün dediği gibi bu başına gelen her şeyi hak ediyor. Yani orası bir kere tüp geçit değildi. Son derece nezih bir çantacıydı. Efendim ne bileyim cüzdan ne denir ona?
Deri ürünleri.
Çantacı doğru. Çantacı. Tüp geçitte 5 liralık malı hele de 1,5 lira indirim istemiş. Yani yüzde kaç indirim istemiş?
30.
%30. %30 indirim istemiş.
Baba evladına yapmaz bunu.
Ya işte orada bir cesaret buldum nedense. O Çin malıdır. O zaten 15 kuruşa kadar.
Ve almadın mı?
Almadım tabii canım. Ondan zaten korktum arkamdan gelecekler.
Şu anda peki bizim sana yani hiçbir zaman şiddet yanlısı insanlar olmadık hiçbirimiz ama sana saldırma ihtimalimiz var mı? Çünkü yani gerçekten.
Yani sonuçta size arkadaşımsınız diye güvenerek anlattım. Yani 40 yılda bir şey yani bir cesaret geldi. Burası Kızılay sonuçta. Hep böyle alışveriş
tam
merkezlerinde dolaşıyorum.
Tam olarak hangisi söyler misin?
Yani orada çok davul çalan Noel Baba yoktur büyük ihtimalle.
Hangi tüp geçit? Yani şey mi bu?
En görkemli tüp geçit.
En eski tüp geçit.
İşte otu dolmuşlarından.
Eski şey binasına.
Hangi ucu peki? Bu dolmuşlar ucu mu
trompet
yoksa meşrutiyet?
Trompet seslerinin geldiği yer.
Her iki taraftan da trompet sesleri yükseliyordu Oktay.
Ve yani,
adam hakikaten beni dövdürseydi.
Ya o değil de aslında bir şeyin önüne geçmiş olacaktı. Çünkü senin şimdi ben şunu fark ediyorum ki sen yarın öbür gün markasız şeyler almaya başlayacaksın. Evini mesela kola alırken gideceksin falanca marketin ürettiği kendi kolasını alacaksın. Sonra filanca marketin ürettiği deterjanı alacaksın. Bir tek diyeceksin ki aynı işte bunun şeyine de içi aynı ne güzel temizliyor diyeceksin. Öyle öyle ucuza ucuza. Ve bir süre sonra bu yavaştan yavaşa yani, küflenmeye başlayacak işten içe.
Öyle olacak da yani yine şey alsa içecek yiyecek alsa bozulur falan bozulduğunu anlar. Bu özellikle 5 liralık oyuncaktan bir şüphelenmen gerekmiyor mu? Bir.
Nesinden?
Ya onun sırf pili kaç para Ege'cim gözünü seveyim
plastiğinden
yapma.
Plastiğinden olabilir ya mi?
Ya bu şey plastiği. Değil ki sen ben bu çocuğu götürün. Alayım kızı bu Noel Baba trompet çalan Noel Baba'yı kızımı alayım yarın öbür gün çeyiz, biraz oynayıp çeyizine koyar yarın öbür gün torunum da oynar diye düşünmüyorum zaten iki defa oynayacak pili zaten daha bitmeden onu kurarken veya bir şeyle orasını koparacak Noel Baba'nın trompetini koparıp ondan sonra boşluğu döven Noel Baba haline geldikten sonra duvardan düşen Noel Baba olarak da o şimdi bak Ege, ömrünü tamamlayacaktı yani, zaten.
Tamam böyle düşünmen bir noktaya kadar mantıklı. Aramızdaki gerilime dayanarak konuşmuyorum şu anda ama şunu objektif olarak söylemem lazım. Fahir sen tarafsız olarak yorum yap.
Şimdi Ali, ben hatta biraz da moderatör kıvamına gelmek istiyorum.
Yani kolaylaştırıcı. Sen,
evet kolaylaştırıcı.
Ben burada yalnız bırakmayacak olan dinleyicilerimiz vardı diye güveniyorum. Yani telefonlarımızı verin 444-2406 telefonumuz beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da beraber ve solo ismiyle bitişik yazarak bizi bulabilirsiniz ve yorumlarınızı, mesajlarınızı oradan da gönderebilirsiniz.
Müsaade
o zaman yazalım şuraya şimdi.
Ya siz yazın.
Trompet çalan.
Noel Baba.
Noel Baba'nın fiyatı
kaç lira olmalıdır? Canım ben sana söyleyeyim.
Ben fiyattan bir şey söyleyebilirim.
Tabii Oktay'cığım sen söyle. Yani moderatör olarak ben sana şey vereyim.
Çok teşekkür ederim. Ya ben fiyat konusunda bir yani malın değeri bellidir. Hani bununla pazarlık edersin. Her üründe pazarlık eder. Bunu pazarlık etmenin kuralları konusunda da konuşmuştuk. Her üründe pazarlık edersin ama şimdi
ben zaten kendi konuşmalarımızdan dolduruşa gelip yaptım böyle bir şey.
Ege'ye karşı bu işte 5 liralık malı acaba 3 liraya alabilir miyim? Şeklinde çalışmasından dolayı bir şey yapmış olabilirim ben. Şu anda taraf tutuyor olabilirim Ege'ye karşı. Mesela normal sokaktan geçen bir adam olsa son derece destekleyebilirim bir yandan. Bir yandan da Ali'ne olan yakınlığından dolayı yani birinci dakikada daha trompet çalan Noel Baba'yı almadan Ege şeyi kurmuş kafada bu adam. Yani nasılsa alacak bir kurarken bozulacak.
Hayır olsun, sen kendi varsın. Melek yavrusuna böyle ben, vandalist bir yakıştırmayı nasıl yakıştırıyor?
Hayır bozulur. Vandalist olmasına gerek yok,
yok
ki.
Yok canım Ali'nin anlattığı şey bozulur. Onun trompetini koparır. Orasını burasını bele bele eder. Ve sonuçta kullanılamaz hale getirir.
Hayır bir oyuncağı o niyette alırsan tabii ki kopar
oyuncak yani. Alırken niyet önemlidir.
Tabii ki niyet önemlidir. Bir de mesela şeyi de hayal ediyorum. Ali geldi 20 yaşına.
Evet.
Bugünü hatırlayacak büyük ihtimalle. Şöyle hatırlayacak. Babam iyi insandı. Ya da inşallah çok iyi bir insan babam. Neden? Yani çok iyi niyetliydi her şeyden önce. Çok bana uyduruk oyuncaklar aldı bana küçükken ama bir kere mesela bir Noel Baba almıştı trompet. Böyle daha kurarken patlamıştı. Elimde yüzüme doğru püskürdü.
Bir gözümün görmemesi de zaten o günden sonra. Zembereği gözüme gelmişti.
İçinden çin tozu çıktı. Ama çok iyiydi, çok mutlu olmuştu. Diye mi anacak Ali? Yani bunları düşünmek lazım yani. Kısa vadeli
hakikaten oyuncak. Hakikaten Ege'cim bu kadar uyduruk. Bak dikkat edersen yılbaşı alışverişi için Ali'ne alacağın hediyeleri de şey diyordun. Ucuz bir sürü hediye alacağım. Onların paketlerini. Yani tamam bu sene kandırdın. Seneye ne yapacaksın? Pardon. Sonraki sene ne yapacaksın?
Çok özür dilerim ama.
5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
Anne baba olma konusunda. Yani anneliği zaten öğrenmenize gerek yok. Umuyorum gelecek planlarınız için anneliğini
bir kenara atayım ben.
Yapmış sayıyorum ben size. Ama babalık hakkında şunu bilmiyorsunuz. Hediye yapan, oyuncağı oyuncak yapan onun fiyatı değildir. Bir babanın kızıyla o oyuncakla saatlerce oynamasıdır.
Çok özür dilerim de siz burada kendi açıklamalarınızda bir hafta önce şöyle bir dönüp bakacak olursak geçen haftaya.
Evet.
Ben ucuz hediye alınca sevmiyorum da pahalı olunca çok hoşuma gidiyor diyen insan.
Ben şimdi,
pardon kimdi?
Sizin bana alacağınız ucuz hediyeyle sonra biz 2,5 saat oynayacağız mı? Ben seninle niye oynayayım zaten? Ben o kıza bir tane sokaktan çomak götürsem.
Hayır
2,5 saat
yine
oynadıktan
oyna,
sonra o en güzel hediye.
Sen yine Ali'nle oyna. sen oynama demiyoruz ki biz babayla kız oynamasın. Tek önemli değişken pahalı olma. Öyle bir şey demiyoruz. Sen pahalı oyuncak al. Yine 5 saat oyna. 2,5 değil. İşte 10 saat oyna. Pahalı, oyna.
Pahalı oyuncak olunca oynanmıyor.
Ne aldın pahalı bugüne kadar? En pahalı Ali'ne. En pahalı.
Valla en son gitar ayakkabı almıştım. Pahalıydı. Gitar.
40 lira demiştin Ege. 30 lira mı? O
70 liraydı canım. 40 liraya nerede gitar görüyorsun? Bir tane yeni gitar var, onu almayı düşünüyorum. O daha pahalı ama biraz yaşının gelmesi lazım. Üniversiteye giderken alacağım onu.
Yani bugüne kadar aldığın en pahalı hediye gitar.
Ya durup dururken aldığım en pahalı hediye odur.
Yani durup peki normalde hediye aldığın en pahalı hediye nedir birine aldığın?
Birini
yani
aldım.
Ya yani tabii bu melek yavrun olur. İşte
sana geçen arabayı aldık.
Benim paramla benim de moralim yerine geldi.
Gerçi hediyeyi de yani sadece de pahalılığına göre değerlendirmemek lazım. Fahit şimdi yani.
Senin konuda aldığın en pahalı hediye ne Oktay, çok merak ettim. Yani aldın dedim, birini aldın.
İki, herhangi birini.
Hiç herhangi birini. Ben olabilirim.
Mesela efendim, gönlümden koparak mı yoksa zorla mı? Üniversitede öyle bir şey gelmişti benim başıma. Zorla paralarımı verdim. Yok yok değil. Hatırlamıyorum ya birine
en pahalı ne şey aldın canım? En pahalı ne almış olabilirsin? Televizyon falan aldınız mı hiç?
Valla şeyde birçok İngiltere'den dönüşte birçok kişiye bir şeyler aldık. Ufak
en pahalı bana aldın.
En pahalı seninkiydi ve hala Ankara kulislerinde konuşuluyor.
Ne kadar pahalı oldu.
Ne kadar pahalı oldu. Kimse fiyatını bilmemesine rağmen hediyenin kendisinden yola çıkarak bir sonuca varıyor insanlar ve tatlı bir kıskançlıkla bana göre haksız, onlara göre haklı bir sitemle yaklaşıyorlar bu olay karşısında bana.
Yani ama tabii nasıl yani nasıl yürekten aldıysa Oktay'cığım, o da sana son derece kalite bir şey olarak da geri döndü yani.
Nasıl?
Etek aldım, pantolon. Pantolon şeklinde.
Son sen derece pahalı. İnternetten aldığın pantolon büyük geldiği için büyük bana getirdi.
Bence o bir şeydi yani, o bir sinerjiydi.
İşte niyet ben bak, bence çok orada önemli, doğru gördün mü?
Niyet
bak,
çok önemli işte onu
demin diyorum. Söylediğim zaman yadırgamıştın. Evet. Bir hediyeyi alırken niyet çok önemli.
Evet. Evet.
Ha, niyet alacağız.
Hediye alırken niyet çok önemli. Bak bende de mesela sipariş verirken bedenini işaretlemek çok önemli.
Beden çok önemli.
Beden
doğru.
Çok önemli. Hakikaten.
Sen onun yanlış mı işaretledin onu yoksa?
Yok benim Amerikan standartları. Amerikan standartları falan değil. O firma işte kalitede bir firma. Böyle hep de görüyoruz. Onun mankenler hep böyle şeydir ya hani böyle fit diye tabir
ediyorlar. Giorgio'nun firması değil mi o?
Sevgili Giorgio.
Evet.
Giorgio diyorum kendisine. Sevgili Giorgio'nun firmasında.
İlla bir marka vermeye çalışıyoruz biz yasalar çerçevesi için. Çünkü önemli de bir marka olduğu için öyle, öyle sıradan da bir marka değil. Her tarafta tabii, dükkanı tabii gördüğümüz bir marka olmadığından adam vermek istiyor.
Tabii.
Hayır, biz aslında normalde verirdik ama mesela bende pantolonu, Fahir'de gömleği kaza olduğu için bizim yani günlük hayatımızda kullandığımız şey olduğu zaten için vermiyoruz. Yoksa
tabii şimdi ben şey diye düşündüm. Ya dedim bu dedim. Ben dedim gittim kendi pantolonuma baktım. Yani normal standart pantolonlarıma baktım. Üstünde bedeni yazıyor. Açık konuşuyorum. 42 beden pantolon yazıyor üstünde.
Bir saniye şu anda bu kadar açık konuşmanızın bedelini ödüyorsunuz. Meşalelerle gelenler 42 beden istemiyoruz diye. Ama dürüstlüğünüzü de tebrik ediyorum.
Teşekkür gerçekten ediyorum.
Bugün evet, kimsenin açık açık bedenini söyleyemediği bir dönemde Fahir'in çıkıyor delikanlı gibi. 42 giyiyorum arkadaş diyor.
42 evet beden olarak. Ayakkabı numaramı da söylerim yeri geldiği zaman.
Fahir bence Fahir üst üste
yavaş yavaş
ağırlar tabii.
Bence de yavaş yavaş.
Doz aşımına girmesin. Sonra geçtim bilgisayarın karşısına bedenlere baktım. Falan falan. Aa 42'yi gördüm işaretini. Fakat bir ara baktım en büyük beden 44 var.
Allah
Allah. Ha dedim. Ben de şöyle fit bir yapım var. Demek ki dedim sevgili Giorgio dedim. Dar yani böyle hani normal.
Dar kesim çalışıyor.
Dar kesim çalışıyor. Standart çalışıyor dedim.
Sen mesela alt sınıra bakmadın mı peki orada? Mesela en büyük 44 de en alt diye bir şeye bakmadın mı?
Bana garson boy mu diyorsun?
Garson mu?
Ya sen şimdi garsonların giydiği yerden mi aldın?
Hayır canım, okay. Garson Fransızca'da nedir garson?
Oğlan çocuğu.
İşte. Oğlan çocukları da hani
niye şimdi gelsin burada kapı kadar çocuklar var ya.
Ya tamam biz
işte zaten parası verdi ya şey yapıyorlar.
İşte garson boy yani iniyor aşağı kaça kadar 30'a kadar falan iniyor. Ben dedim herhalde dedim ben dedim. Madem dedim böyle herhalde böyle bir şey dedim yani.
Garson boy diye mi yazıyor internet mağazasında?
Sevgili Giorgio onu yazmamış. Sonra bir şey geldi.
Evet.
Hani bir şey geldi dedim hakikaten bir şey olarak. Yani nasıl kazak böyle onların ambalajları bele bele küçük küçük. Hı hı. Pantolonun ambalajı geldi bele bele. Dedim ki bu herhalde biraz şey bir açtım ki aman yarabbi. Yani
hakikaten. Şimdi yalnız abartıdan kaçın çünkü o pantolon Oktay'a cuk oturduğu için abartılı sözlerin Oktay'ın bedeniyle ilgili.
Ben de şey dedim tabii yok gelecek. Oktay'ın bedeni de bence kusursuz bir beden. Gerçekten komple yani çerçeveyi görebilmektir sevgili Ajda Pekkan'ın dediği gibi. Resim değil mi?
Ama bence çerçeveyi görürse daha iyi olur. Yani
çerçeve resim komple öyle düşünmek lazım. Aa dedim, bu resmi buldum, çerçevesi hazır. Yani şey diye içine hakikaten böyle bir tane daha ben yaklaşık olarak girebilirdi.
İçine kazak sokulabilir şekildeydi sen.
İçine kazak değil, sahip olduğum tüm kazakları içine sokmam gerekiyordu.
Hayır, üstüne giydiğin kazaktan bahsetmiyorum. İçine kazak doldurmaktan bahsediyorum.
Ya dedim böyle benim arkadaşım acaba bunu küçülttürsem falan derken bir şimşek çaktı işte. O şimşekte gerçekten Oktay'ın yüzü belirdi. Böyle aydınlandı bir anda gözümün önünde. Yani hakikaten nasıl demek ki iyi niyetle aldıysa kiltimi sevgili dinleyiciler bilirler, takip edenler. Oktay,
birbirimize ne aldığımızı biliyorsunuz. Tabii programda canım,
paylaşıyoruz. Yılbaşında da aldığımız hediyeleri paylaşacağız. Çok az bir süre kaldı. Umarım Oktay'ınkini bitirdiğin gibi benimkini de pek yakın zamanda bitireceksin.
Sen aldın mı Fahir?
Ben
hazırlıklar en azından.
Hazırlıklar tamam. Yani sadece ödeme konusu kaldı.
Peki böyle gidilip mağazadan alınan bir şey mi?
Yok.
Mesela Ege'ninkinden bahsedelim.
Hayır, yok, internetten söylemedim Oktay. Sevgili Giorgio'dan herhangi bir şey bekleme.
Hayır, Oktay'ın dediği mağazada mı? İşporta tezgahında mı yoksa...
Oktay'cığım bir bak bugüne kadar. Bir bak bana.
Hayır ya, onu hani söylemiyorum.
İşportadan aldığım yani şeyler olduğu zaman...
Hazır, mesela yani doğru bir örnek olmayacak ama programın 22. dakikasına geldiğimiz için mesela iç hazırlıyorsun da kıymalı pide yaptıracaksın Ege'ye mesela yılbaşı hediyesi olarak. İç hazırlıyorsun, pideciye götürüyorsun. Bunu yılbaşına hazırlar mısınız diyorsun ve sonra tekrar gidip alıyorsun tipim. O mantıkta bir şey.
Yok, yılbaşı pideci de arkasından bakıyor. Yılbaşı mı? O zamana kadar avucumda mı tutacağım diye.
Şimdi bu gerçekten güzel. Çok beğeneceğin.
Güzel yani, bir fikir değil mi?
Güzel, kıymalı pide. Ya, kıymalı pide de güzel. Güzel.
Güzelce benzetme.
Ya Ege konusunda ama kararsızım. Hakikaten böyle kafam gidip geliyor. Çünkü şimdi benim gösterdiğim özeni, maddi anlamda gösterdiğim özeni aynı şekilde bulacak mıyım diye merak ediyorum.
Bulursun canım. Artık bu kadar konuştuktan sonra bu sene bulmayacaksın da hangi sene bulacaksın? Hayır.
Valla yani bizim nasıl bir sinerji yayıyorsak Ege'ciğim öyle oluyor. Yani güzel sinerji ver. Nedir sinerji dediğimiz şey?
Hak etmek.
Hak edişlerimi hak edişlerimi aldım. Yani güzel bir sinerji verirsen güzel bir sinerji alırsın.
Yani gelmişiz.
Sen bana bir adım yaklaş, ben sana iki adım.
Büyük usta,
sen bana 50 liralık al, ben sana 100.
Büyük ustamız, şimdi şöyle büyük diyeyim. Abimiz ne diyor? Başına gelen her şey. Ne, nasıldı?
Sen büyük ustamız dediğim ben kendi kendime ettim. Ben,
hayır, ben ettim o lafı sana.
Başıma gelen her şeyi hak ediyorum.
Ama anonim olmasını istiyorum o lafı. Yani
büyük usta dediği gibi. Başıma gelen her şeyi hak ediyorum.
Evet.
Şimdi ben şöyle diyeyim, dinleyicilerimiz de 29 Aralık'ta hala hediye almamışlar. Özellikle insanlar böyle bazen dandik şeyleri gördükleri zaman ama şunu alayım, şunu onu da böyle hallederim falan diyorlar ama sıra esas gerçekten sevdiklerine gelince hediye seçmekte zorlanıyorlar. Neyse, ben bu sene pek zorlanmadım Oktay'a hediye alırken. Dinleyicilerimiz de buradan yola çıkarak belki yardımcı oluruz, onlara da yol göstermiş oluruz.
Keşke dinleyicilerimizle bir çekiliş yapsaydık. O da benim aklıma geldi.
Benim hediyemi alırken pazarlık ettin mi?
Senin hediyeni alırken zerre kadar pazarlık etmedim.
Demek hatta ki sportadan değil.
Şöyle çok bir güzel şey yaşandı. Öyle bir hediye ki bu. Yani bu hediyeyi aldığında maddiyatı bir tarafa bırakacaksın yani. Değiştirme kartını falan yakacaksın gözümün önünde.
Tamam.
Diyeceksin ki bu adam benim yıllardır her konuşmama can kulağıyla katılmış. Beni dinlemiş, benim hissettiğimi hissetmiş, benim sıkıntımı kendi sıkıntısı haline getirmiş. İşte böyle bir dosttan bu hediye geliyor bana diyeceksin. Kendi unuttuğun şey, yani ne bileyim hani insan diyelim ayağında ayakkabı yoktur hiç. Yürür ayağı nasırlaşır. Ondan sonra ne taş ne diken ayağına koymaz da bir gün dostu, tırnak içinde tekrar söylüyorum, dostu ve altını çizerek söylüyorum, dostu gelir ona bir ayakkabı getirdi, o zaman anlar. Aa, ayakkabıya ihtiyacım vardı. Öyle bir şey. Öyle bir şey geliyor. Fahir'e de böyle güçlü duygularla bir hediye alacağım elbette. Maddi kısmı önemliydi. O duyguları hissettiğim anda gerekirse bir ekstradan böbreğim var. Onu kızıma saklayacağım diye düşünüyordum. Yani ne olur ne olmaz.
Üç tane mi böbreğim var senin?
Hayır, ekstra bir. Ekstra bir böbrekle idare ederim. Gerekirse böbreğimi satıp Fahir'e de hediyesini alacağım. Ama böbrek olur, tırnak olur. Yani vücuttan kopan parçaya göre
önemli olan niyet.
Önemli olan niyet. Bu sene o açıdan çok rahatım.
Şimdi benim bu sene yayında bu konu açıldığı için ve bağlandığı için hediye alacağım iki kişi var. Onlar da sizlersiniz. Başka hiç kimseye.
Didem'e falan almadın mı?
Yok, Didem'e almadım. Ama Didem öyle, öyle bir şeyimiz yok.
Sudan'dan zaten. Gelirken kim bilir sana neler getirecek. Sudan'ın yerel kıyafetleri. Efendime söyleyeyim böyle. O güzel güzel sudan yiyeceklerim.
Evet, o tip şeyler getirir. Yani şunu diyeceğim.
Terlik
o yüzden...
getirsin terlik sana. Söyle de sudan terliği. Şıpıdak terliklerden.
Sudan terliği istedim zaten. Öyle. Sudan terliği meşhur muymuş?
Evet. Meşhurdur tabii ya. Tüm Sudanlıları ben ayağında görüyorum. Çok moda.
Nasıl Sudan'da burada... piramitler var diye biliyorum ben. Herhalde onların şeyleri var.
Buyur. Yani bu... buyur noktasına getirdin beni.
İşte Mısır piramitleriyle bilinir ama Sudan da da esas işte esas piramit esas piramitler Sudan'da diye anlatılır. Ya Sudan piramitleri. Neyse canım Sudan'dan ne diye gelirse konuşuruz. Ama şimdi ben uzun uzun düşündüğüm için şöyle bir çıkmazdayım ben. Sürekli sana hediye fikri geliyor aklıma Fahir. Ege eğer Fahir'e alacağın bir hediye fikri oluşmadıysa ben sana çok güzel bir hediye fikri verebilirim Fahir konusunda. Fahir'e alacağın hediye konusunda. Ama mesela Ege'ye yönelik böyle bir şey yok. Fikir canlanması yok. Büyük ihtimalle
beni hiç dinlemediğin bir özelliksiz bir insan, sıradan bir insan olduğum için.
Hayır. Yani çünkü bir şey var. Çok sokağa, özellikli bir insan. Yani
sokağa çok... çıksam mesela evet. Şimdi Kızılay'da. Evet. Beyefendi sizin adınız neydi diye bir adım için. Buyurun benim adım Metin. Hayda ben şimdi bu Metin'e ne hediye alacağım dersin. Metin'le ben aynı durumda mıyım yani? Şu anda sokaktan çevrilen ilk adam Metin. Hadi onu beğendim. İkinci adamı çevirdik. O da Bekir. İkisi de aynı durumda.
Bekir değil, Beşir olsun o da.
Beşir olsun tamam.
Yok canım öyle değil. Büyük ihtimalle tek bir şey var Ege. Çünkü her şey yerli yerinde hayatımda yani.
Ama Oktay bak sana alacağım.
Yani tek bir şey var. Onu da bulamıyorum. Yani ama bulacağım. İki günüm.
Ben çok aslında mağdur durumda kaldım. Ben çok güzel niye? Planlarım vardı. Çok da teşekkür edecektin ama.
Işte, niye mağdur durumda kaldın?
İşte aynı hediyeye karar vermişiz Ege ile. İşte hiç konuşmadığımız adı geçmeyen hediye var ya böyle hani üstü kapalı.
Ha geçen gün yayında göz göze gelerek anlaştınız Ege'nin alacak
işte konusunda. O onu aldığı için ben alamıyorum maalesef. Ama inan ben almış olsaydım çok daha memnun mu kalırdın?
Yok canım adam işportadan almamış memnun kalacağım büyük ihtimalle.
Hayır işportadan almadıysa çünkü benimki.
Benim aldığım hediyeyi Türkiye'de satan Ankara'da satan galiba 10 yer falan var.
Yani tip olarak mı yoksa
10 yer mi? Wow mı demediydik yoksa?
Yani ben hiç anlamadığım için bir şey.
Ya çok bu zaten konu. Dinleyiciler sen anlamıyorsun. Dinleyicilerimiz hiçbir şey anlamıyor. Yarın düğüm çözülecek.
Yarın mı diyeceğiz? Yarın olmasın 31 olsun.
Ha 31'inde de yayındayız değil
mi? Yok, tamam. 30'u dedik aslında ama onu değiştirelim 31 olsun.
31 mi dedik?
31'inde kimse dinlemez o saatlerde. İş çıkışı saatindeyiz. İş yok.
31'inde. Bence yarın verelim.
Yani genel alışkanlık olarak yol saatinde dinleniyor ya.
Olur mu canım? 31'i diyelim. İşte herkes
rahat olsun. Herkes telaşla evine gidiyor.
Evet. O gün tamam o zaman herkes o gün işine gitsin sevgili dinleyiciler. Çünkü biz akşam yayında hediyelerimizi açacağız.
Benim yarına yetişmeyebilir.
Bütün planınızı ona göre yapın. Lütfen. Lütfen. Yılbaşı gecesi. Millet yemeğe oturacak. Aa, bunlar hediye açacak diye bir şey mi yapacak? Yarın açalım işte. Yarın tamam. Hediye... Oktay'cığım bana alacağın
ama şey
hediye...
esprisi olmasın olur mu? Yani olmayacağını tahmin ediyorum da. Hani yavan espri böyle önden böyle bir can sıkıcı hediye. Ondan sonra esas falan bu diye böyle bir şey yok değil mi? Öyle bir şey yok. Anlaşmamızda öyle bir şey yok değil mi? Netleştirdik değil mi?
Vallahi öyle
değil
bir mi? Şey yok dersek eğer mesela yedekte tutulan hediyeler vardır benim hep hayatımda. Mesela birinci hediyeyi veririm. Mesela çok beğendi. Orada bırakırım. Ama mesela
coşturmamak
mesela lazım, ben sana bir DVD seti aldım. Örnek veriyorum Fahir.
Aldın mı gerçekten?
Aldım. Almadım. Yok örnek veriyorum.
Önceden mesela, almıştın çünkü.
Verdim.
Çünkü önceden aldığımız hediyeleri almayalım birbirimize diye. Onun baştan kurallarını koymuştuk diye biliyorum.
Haklı.
Doğru. Mesela verdim ben sana onu. Yaptın sen böyle. Beğenmedin çok çünkü içi boş. Hı. Mesela öyle bir kutu. Hı. Ama gerçekten aldım çünkü hani sen onu bulursun bir yerden. Bir zamanın birinde de işte orijinal DVD'lerini bulursun. Koyarsın o kutuların içine diye düşünerek ben sana kutusunu aldım.
Evet.
Senin beğenmediğini anladığım zaman hemen çıkarırım cüzdanından.
Nakit para.
Mesela 50 lira veririm. Mesela. Bu da esas hediyen falan diye. Ama mesela beğenirsen şey yapmam. O yüzden o tip bir espri.
Ha, espri yok. İyi o zaman yarın veriyoruz. Netleştirelim.
Netleştirelim.
Yarın bu saatlerde.
Sevgili dinleyiciler, bence siz de uzatmayın. Evet, dostlarınıza yarından verin hediyeleri, yılbaşı
gününün ne olacağı belli. Ben de öyle oluyorum işte. Bir hediye alınca hemen vermek istiyorum.
Ben yarın veremeyebilirim. Onu söyleyeyim.
Ne demek ki veremeyebilirim?
Önemli olan düşünme noktayı. Benim için almana gerek yok. Dostluk böyle zamanlarda kendini belli eder.
İmkanım mı yok yoksa şey mi?
O zaman ben şimdi...
İmkanın yok dedim bence.
Yani yarına param çıkışmaz falan. Bir hayır, yerden para mı bekliyorsun?
Hayır, hediyeleri bekliyorum işte.
Ha. Ha.
Dinleyicilerimize soruyorum ben. Bize alınabilecek, alınabilecek...
Bize ne hediye alırdınız? Ha, siz olsaydınız bize ne hediye alırdınız? Hediye... Bak çok güzel bir şey.
Fikirleri.
Üçümüze ayrı ayrı. Tabii yani canım. Sana şunu alırdım. Yani
herkese bir şey bulmaya da gerek yok. Benim aklıma Oktay için şu geliyor. Benim aklıma Oktay için yarış atı geliyor. Benim aklıma Oktay için motosiklet geliyor gibi.
Gibi. Daha da şey yapılabilir.
Dinleyicilerimizden bu konuda yardımlarını bekleyelim. Bu arada çok önemli bir duyurumuz var. Hiç cebinize mebinize uzun yıllardır giymediğiniz takım elbiselerin iç ceplerine falan baktınız mı yakın zamanda? Bir bakmakta fayda var. Çünkü YTL'nin son günleri.
Ha. Benim tüm YTL'lerim gitti hırsızla beraber. Onları da aldı.
Hadi ya, bir yerde YTL'leri mi duruyordu?
Cüzdanda. Anı olarak sakladığım YTL'ler vardı. Onlar gitti. YTL'ler yani bir işte bayağı da vardı aslında. 200-300 liralık YTL vardı.
Hayır, cüzdanda anı saklama diye bir şey yok. Ya fotoğraf hayır, saklasaydım bir tane onları gene saklamalı bir şey demedim.
Sizden o kadar rica etmeme rağmen birer vesikalığınızı vermediniz. Benim de en büyük hatam o. Ve ben tekrar o şeyi başlatacağım. Herkesin birer vesikalığını istiyorum ve cüzdanımda taşıyacağım. Bunlar da bizim arkadaşlar. Bunlar nasıl yıllarca sağlık. Böyle bakın, bir çıkarırsın. Bu da bir arkadaş. Bu da bizim liseden. Ömer. görürken. Ben bayağı aldı görürken.
Ben de kalmış. Sonra da atamıyorsun.
Ya atsan atılmaz. Yani böyle ihanet etmiş gibi. Hainlik etmiş
benim
gibi hissediyorsun.
Benim en garip durumda kaldığım nokta şeydi. Askerde fotoğraf çekilmişti. İşte ilk gidildiği zaman acemilikte.
Askerde fotoğraf çekilmez. Çekinilir.
Doğru. Fotoğraftan çekinilmek anlamında mı? Askerde çekilen fotoğraflarda bir de 36 tane vermişlerdi bize o fotoğraflarda.
Çok lazım ama askerde.
Çok lazım da 36 tane lazım değil. Çünkü herkes şey, al bakalım. Böyle herkes birbirine fotoğraf veriyordu. Ben de birilerinden fotoğraf istemem gerekiyor diyerek 5-6 kişinin fotoğrafı vardır bende. Hala arka, durur.
Arkası yazılı mı? Duruyor. Devrem Oktay diye yazılı mı arkası?
Yok, arkasına isim soyad bir de şey yazıyor.
Memleket. Ege Kayacan İzmir.
Bunu saklamanı istiyorum.
Çünkü seneler sonra
yarın da
nereliydi bu adam?
Nereliydi bu adam? Mesela Ömer liseden arkadaşım. Nereli olduğunu biliyor musun? Hayır.
Hayır.
Ama Ege Kayacan. Aldım. Nereli? Bakalım hop çevir arkasını İzmir.
Yani çünkü sonra onu duyduğunda okuydun. Neydi bu adam ya? Ege Kayacan. Nereliydi? İzmir. Ondan sonra benim nedir o? Ne diyor ya? Şafak vermek diyeceğim.
Tekmil.
Askerle ilgili dört kelime var aklımızda. Şafak, tekmil,
tertip.
Tertip. İşte o tekmili unutmuşuz. Tekmil veren Ege'nin sesi kulaklarında çınlayacak. Ege Kayacan, İzmir.
Siz hiç birinden fotoğraf istediniz mi?
Have you ever?
Ben bugüne kadar kimseden fotoğraf istemedim.
Have you ever diyor bak Fahir. Hiç istemedin mi?
Yani böyle bir resmi kurumda çalışsaydım, başvuru için fotoğraf gerekseydi orada da istemezdim. Prensibimi bozmamak için.
Aa, ben istedim, annemden istedim kendi fotoğrafımı.
O sayılmaz Fahir.
Sen ben de fotoğrafçıdan istedim.
Vesikalığım kalmamıştı. Hayır. Vesikalığım kalmamıştı da. Annemden istemiştim de almıştım.
Ben de fotoğrafçıdan istedim. Vesikalık çektirmiştim. Benim 12 tane fotoğrafım olacaktı diye almıştım. Parasını da vermiştim.
Ne kadar güzel. Oktay sen?
Ben de istemedim. Şöyle bir düşünün. Ya kimden isteyeceksin canım? Ama ben hatırlıyorum. Ortaokul yıllarında şey diye bir şey yok muydu? Mesela hoşlandığın biri varsa sınıfta.
Kart var.
Hoşlandığın bir kız varsa mesela, erkekler için konuşalım. İşte gidip fotoğrafını isteme yoluyla hoşlandığını belli etme sanatı. Buna da sanat diyorlardı. Bilemiyorum o yıllarda.
Bir fotoğrafım var mı?
İlkokul yıllarında oluyordu
değil mi? İlkokul da olabilir. İzmir'de olduğunu hatırlıyorum da ne evet, zaman olduğunu hatırlıyorum.
Ben de öyle yani... bir şey hatırlıyorum. Ortaokul yıllarında kızlar vermemeleri gerektiğini biliyorlardı.
Bir fotoğrafım var mı diyerek kızdan da hoşlandığını belli etmenin en... Nezi yolu. Tabii o şey zaman, ya, o dönem herkes kravatla gezerdi İzmir'de.
Şey mi diye konuşuyorlardı. Ne? Ay Aslı, Oktay benden fotoğrafımı istedi.
Bu konuşan kim?
Cansu.
Yok değil. Yani öyle konuşuyorlar mıydı bilmiyorum kızlar kendi aralarında ama ben hatırlıyorum bir takım insanların gidip fotoğraf istediğini ama ben cesaret edememiş miydim yoksa hoşlandığın biri mi yoktu? Hatırlamıyorum. Bu iki nokta arasında tereddütüm hala devam eder.
Bu arada çok güzel bir internet sitesi
keşfettin. Az önce internetteki
geldi, evet, hakikaten de.
Tahmin edeyim mi?
Tamam. Bahisleri açalım, buyurun.
TRT.net.tr mi?
Doğru. TRT.net.tr'nin çünkü atladığımız en önemli özelliği beraber ve solo sohbetleri TRT.net.tr üzerinden dinleyebilmeniz.
Doğru.
Dinleyicilerimizden biri göndermiş. Biz de hemen bunu Twitter'da yayınladık. Bunlardan istiyorum diye bir adres. Tam böyle hediyelik eşya.
Aa, çok güzel.
Ürün gruplarına göre sevgini ayarlayıp ne kadar seviyor, daha doğrusu bu adamı kaç paralık hediye almak lazım falan diye onu belirledikten sonra
bir de önden testi mi var?
Kesin öyle bir şey vardır da şu dakikaya yetişmez, önümüzdeki günlerde sevgililer günde falan veya doğum
bakayım,
günlerinde
yılbaşından sonra direkt ne
senin
var?
Senin doğum gününden önce böyle şeyler var falan. Bu arada cüzdanda fotoğraf taşımak, yani şimdi fotoğraf makineli cep telefonlarıyla beraber demode oldu denilebilir ama
onun sıcaklığını vermez. Hep onu
vermiyor canım. Tabii. Ben işte yeni cüzdan.
Onun sıcaklığını ve onun anlamsızlığını vermez.
Yeni cüzdanda şey vardı. Fotoğraf koyulabilecek bir yer vardı. Ondan sonra ben de oraya karımla kızımın fotoğrafını koydum. Ondan sonra
çok tatlı bu.
İşte böyle benim cüzdanımdan kredi kartımda pideciye para ödemek gerekiyordu. Bürge açtı cüzdanı. Fotoğrafımızı mı koydun dedi böyle. Prim yaptı yani. Hakikaten güzel bir şey.
Yapar, yapar. O önemli bir hareket. Yani bir de yıllardır cüzdan taşımayan bir adam olarak işte eşinin cüzdanını görmek, yani bir para öderken cüzdandan para çıkarttığını görmek zaten etkileyici bir hareket.
Zaten yıllardır ondan içinde, cüzdan taşımıyordu. Yıllardır ödeme yapmamak için.
O cüzdanın içinde fotoğrafını görmek gerçekten daha etkileyici bir davranış.
Kızın ne dedi? O da ağladı mı? Baba baba diye sarıldı mı bacaklarına?
Ve onu bana verdirdim. Şimdi hediye önerileri gelmiş. Buket Hanım'dan. Fahir Bey'e hediye. Full arabasına arka camına el cihazlarımla ördüğüm karpuz yastıklar ve çiçekli kırlentler diyor. Hakikaten. Ha, o arabayı Hanım, çünkü yuva haline getirecek şey de budur.
O arabanın soğuk ve her şey var. Deri koltuk, paraf edersin.
Full.
Sen klima, çift taraflı klima var.
Full.
Ama sıcaklık var mı?
Eksi full. Orada full artı da eksi sıcaklık dediğinde araba sıfıra iniyor.
Evet, güzel karpuz dilimli. O nasıl örülüyor onu bilmiyorum. Onun içine bir şey yerleştiriyorlar değil mi?
Onun içinde galiba karton vardı. Nasıl?
Yani daha önce gördün mü böyle bir şey?
Ne oldu, ezilmiş gibi bahsediyorsunuz. Onun içinde galiba karton vardı ya.
Çok dokundum onlara. Çocukken falan. Yani siz görmediniz mi hiç, birebir temasınız olmadı mı?
İşte arabaların arkasında.
Dokundun mu demek istiyorsun?
İlk kere araba camı kırmıştık da oradan. Ben de tabii o telaşla.
Ha, ototeyp çalmak için şey yaptınız da.
Arka camı kırıyorduk.
Böyle bir şey var.
Fahin arabasına hediye çok canım. Mesela benzin kapağına o çocuktan.
Ha, kabahatini yapan çocuk çıkartması.
Evet, onu çıkartması. Tam benzin kapağına.
Ben de Fahir için bir hediye düşündüm ama bir gün arabayı almam lazım. Bir de Fahir'in kan grubunu öğrenmem lazım. Kapılara kan grubunu yazdırmak istiyorum. Hoş bir şey mi?
Bence çok hoş. Bence ama ben şeyi artık üzülmeye başladım. Şimdi herkes ona odaklanıyor. Yani sanki o arabayı almış gibi, tamam araba, ben şey demeye gittim, araba full zaten, ona yani ekstra bir şeye ihtiyacı yokmuş gibi hissediyorum ama hep onun üstüne doğru böyle bir yöneliş var. Yani ne bileyim, birisi kaskosunu hediye etseydi ya da ne bileyim kış lastiklerini hediye etseydi elbette çok memnun olurum.
Tabii canım,
ama
ney var?
Yani işte
hediye?
Yok, güzel hediyeler gene canım, şey mesela işte Baran yeni şey aldı.
Ha, ne aldı?
CD'lik aldı, böyle CD case dediğimiz şey var.
Arabaya.
Ya, arabalan. Ha, bir şey aynaya asıyorsun falan, güzel o.
O görüşü engeller falan.
Yok, hiç engellemiyor. Öyle güzel yapmışlar ki araba, onu bile düşünmüş adamlar.
Ben arabayı yeni, biz arabayı yeni aldığımızda 3 tane yangın tüpü geldi bize. Farklı zamanlarda.
Aa, doğru, arabada yangın tüpü yok.
Ben bir tanesini vereyim işte sana. Gerçi tarihe geçmiş olabilir bizimki. İki tanesi hala güveydi.
Bayatlamış kek tüpü, vermekle aynı.
Yangın tüpü yıllandıkça güzeldir. Biz öyle bir yere gittik.
Tabii zaten yatık sağlık.
Fransızca'dan. Chateau d'Effet diye bir şey. Orada alt katta fıçılar içinde yangınlar.
Yangın
tüpünün içinde ne varsa köpükler.
Köpükler.
Oradan adam şöyle bir çakmağınızı yakın dedi. Yaktı. Fıs diye bir söndürdü. Elim falan battı yani. Çok. Çok hoştu.
Ne kadar. Güney Fransa gezinde oldu değil mi?
Yani o yangın tüpleriyle meşhur. Ben ne aldım orada? 1905 Birinci Dünya Savaşı zamanında kullanılan şeylerden. O zaman bile çünkü Fransız ordusu yıllanmış yangın tüpleriyle giderdi. Düşün artık, hesabını size bölüm.
Buket Hanım size hediye şey yapmamış mı?
Buket Hanım bize hediye layık görmemiş.
Açık konuş.
Uslu çocuk olursanız belki. Fahir'e kasko demiş dinleyicilerimizden Onur Bayyurt.
Onur Bey, o yapıldı. 10 gün önce evet yapıldı.
Fahir'e kasko diyor, arabana
demiyor. Fahir'e kasko.
Sana kasko
Fahir. Doğru, aslında bana bir kasko gerekir ya.
Çağatay Bey, onu Fahir'e da dikiz aynası için eski CD demiş. Dikiz aynasını asman için.
Ha.
Hem kuşlar gelmez.
Buyur.
Fahir. Ve radarı da engelliyor.
Kuşlar gelmiyor ya o CD'nin parlak tarafına.
Öyle mi?
Tabii balkonda, bazı balkonlarda vardır ya o CD'lerden.
O onun sebebi mi?
Onun sebebi.
Bilakis karga çağırmaz mı ya parlak şey? Benim bildiğimde
karga çağırmak ne demek ya? Yani, karga çağırma teknolojisi mi var?
Parlak bir şey olunca karga gelir çalar, öyle bilmez mi ya? Karganın en önemli özelliği o değil mi?
Büyükannemin bütün pırlantaları nasıl gitti zannediyorsun?
Altan abi sen bir şey söyle, bunları biliyor.
Karga diye bir şey yok canım. Güvercin işte. Güvercin balkonlara gelip şey yapmasın diye.
Ben güvercinin ağzında simitten başka bir şey görmedim. Karga öyle mi? Karga ağzıyla izmarit alır, şey alır, anahtar alır. Parlak gördü mü
elmas bile alır derler.
Niye inanmıyor? Yalan mı söylüyor? Niye bana anneannem yalan söylesin?
Sence?
Doğru. Seyitçi ben nereliyim?
Ha, ya. Sağ olsunlar.
Bir şey o yüzden başlayalım. Şey olabilir.
Engelleyici olabilir.
Çünkü diyorsun. Gerçekten bu kuşlar biliyorsun arabalar için. Arabaların boyasına ya. Gayet zararlı.
Satacağım ben bunu. Vallahi satıyorum. Bak. Hakikaten burama kadar geldi arkadaş. Bu ne?
Araba adamı yeni.
Ama hemen satma satıyorum. Da bir de satışından... Bilmem kaç program bahsetmeyelim. Biraz kullan bari. Yani kullan, bir araya soğuk şey girsin.
Ama işte yılbaşında da herkes ona yöneldi. Ondan ben üzülüyorum.
Hediye konusunda mı?
Evet. Bu şey gibi ya, işte bir hanımefendi mutfak robotu almakla eşdeğer. Sen al bakalım Didem'e bir tane rondo. Ne yapıyor seni? Ne yapıyor sana? Rondoyla.
Şimdi bir müzik arası vereceğiz ama müzik arası vermeden önce size bazı sorular sormak istiyorum.
Tamam.
25 Aralık itibariyle.
Evet.
Türkiye'de dolaşımda kaç lira var?
Piyasada mı?
Hı hı.
Sıcak para mı diyorsun? Likidite mi diyorsun? Likit mi? Nakit mi yani?
Keş mi? YTL bak mi TL mi? Bir şey, bir şey var mı?
Ben bir soru sordum.
Ama açıklayacağım.
Bak Oktay soruyu anlamış. Sen likidite mi? Nakit mi? Sıcak mı? Dolaşımda olan diyorum yani. Bankada senin böyle trilyonların olabilir ama o dolaşmıyor. Bakkala çakkala gidip
bakkala gelen çakkala falan. Gitmiyor. İstese kaç dolaşmıyor. Para vardır mı diyorsun? Hı hı. Kendimden yola çıkarak bulurum. Bazı gün oluyor cebimde 50 lira
bulabilir
oluyor.
Bulabilir misin diye sorsana.
Sessiz kendinden.
Bazı gün oluyor cebimde. Mesela o gün hırsızla çok güzel yakalandım.
Fahir kendinden yola çık ve sessiz yürü.
Bulabilir misin Fahir?
Bulurum.
Onu da cevaplamıştın.
Ben buldum. Söylüyorum.
Evet.
Bak adam başı ortalama 50 lira düşer. Yok düşmez. Ne kadar düşer söyleyeyim mi? 30-35 lira düşer. Alt limit 30'dan hesaplıyorum. Kaç milyon kişi? 70 milyon.
İşlemi yapacağız.
Bak sana söylüyorum. Bak sana bu defa kesin söylüyorum. 70 milyon çarpı 30 ne oldu? 70 milyon oldu mu sana?
Fay içinden yapamıyor milyar. Musun? 9 sene ODTÜ matematik okudun ya.
210 milyar lira. 210 milyar lira.
Buldum şeye bak. Sonucu.
Nakit diyorsun.
Hayır. Bak sınavda da senin hatan buydu. Sonucu bulduktan sonra çok inanıyorsun bulduğun sonuca.
Ama tekrar
düşün.
Sor. Kaç para?
Neyi soruyorum ben?
Oktay diyorum. Sor Ege'ye diyorum. Kaç para?
Ben bir tahmin.
Kaç para diye bir
sor. Sen tahmin.
Tahmin.
Dolaşımda. YTL TL ayrım var mı?
Ya. Yok YTL TL işte. Lira. Ha,
toplam. Hı-hı. Lira olarak. Çoktur ya. Şimdi gayri safi milyon.
Bir şey söyleyeyim. Gayri safi.
YTL TL toplam.
Toplam işte tamam. Hı-hı. TL tamam. Olarak.
Senin cebinde kaç para var? Nakit.
Şu anda hiç para yok.
Hiç para yok. Sende kaç para var? Nakit.
Oktay'ın hediyesini almadan önce 500 liram vardı. Sana. Şimdi 30-40 liram var.
Vay. Ya şu anda kaç para?
460-470. Bir dakika Fahir. Konuyu karıştırma. 460-470 lira.
Evet.
Kaç lira var?
İşte 40-50 civarında bir
40-50.
Şey var.
Ben de az önce 50 liram vardı. Kafeteryada 10 lirasını verdim. 40 lira bende.
Altan
lira.
Abiye de soralım. Oradan çünkü.
Bir dakika 90
zaten
lira.
Zaten kalabalık yerdeyse.
3'e böl.
Sen
30.
Kızılda.
Altan abi kaç paran var?
Kaç paran var diye soruyor. 50 evet. Lira.
50.
5 lira.
5 lira. 95. 4'e böl. Ben hani şey diye. Oğlum. Dediğim 25. Hesaba geliyor işte yani.
Tamam dediğin hesaba geldi Fahir. Dön dolaş. Evet yaptım.
20-30 diyorum ben. 30 katrilyon.
30 katrilyon dediğin 30 milyar mı yoksa katrilyon mu?
Katrilyon.
Kaç yıl üniversite eğitiminiz vardı?
Dolaşımda. Sizin? Bankalardaki paralar falan dahil değil mi buna?
Hayır değil.
Dolaşımda piyasadaki
dolaşımda
para.
Kağıt para. Banknotların karşılığını soruyorum. bankaya bir para yatırdığın anda o bir şey oluyor. Veri olarak giriyor. Ondan sonra paralar
kasadaki para değil, piyasadaki para. 210 milyar lira diyorum ben.
Hadi dinleyicilerimize de soralım da bulurlar değil. İnternetten şimdi hemen.
Hemen bulurlar tabii canım.
210 çok az Fahir ya.
210 milyar lira diyorum.
Tamam, çok az.
Oktay, ona bir 6 sıfır ekle de nasıl olduğunu düşün. Eski rakamla
ha,
düşün.
Lira diyorsun.
Lira kat diyorum.
210
milyar lira.
Milyar lira diyorsun.
O zaman ben size şöyle söyleyeyim.
Söyle, ben hiç bilemedim.
Fahir çok uçtu. Sen toparlayamadın bir türlü, kafayı oturtamadın.
Kafayı, evet.
O yüzden bir ipucu daha veriyorum. 25 Aralık 2009 gün sonunda piyasada 975 milyon adet banknot vardı.
Taneydi. Kiloylaymış Fahir. Bir dakika. Kiloyla. Bir dakika dur. Karıştırma. Bir dakika ya. 975
milyon adet
banknot.
Banknot. Tamam, zaman... Arada tane dedi. 975 milyon adet tane banknot var. Bunun bazısı 200'lük, bazısı 1'lik.
Bazısı 100'lük, bazısı 50'lik. Bazısı 20'lik, bazısı 10'luk. Kimileri de 5'lik.
975 milyon.
Hadi bunu hesaplayın. Hadi bak. Çık,
10 lira diye düşün işte.
Hayır, sen şimdi en fazlası, çok güzel ortalama yapıyordun ya. Burada yap ortalama.
En fazlası 10 lira diye düşün. En çok ağırlıklı olarak 10 lira ile 20 lira arası bir şey olması lazım.
10'luk 20'lik çoktur diyorsun.
Tabii.
Öyle diyorsun değil mi?
5 de daha şeydir.
10'luk 20'lik çoksa
fazladır. En fazla
500. 80-90'dır ya. 80-90'dır dedim.
935.
80-90'a indirdim.
80-90 milyarlık banknotumuz var. Ha. Söyleyeyim size açık açık. 39 milyar değerinde banknotumuz varmış, evet. Toplam.
Mantıklıymış.
Sen 9, çok yaklaştın.
975 milyonsa evet mantıklı oluyor.
39 milyar liralık, yani Türkiye'deki bütün paraları toplasan, hani hocam sizin de paranızı alabilir mi falan filan desen, herkesin cebindeki kağıt parayı toplasan 39 milyar liran oluyor. Ve bunun %96'sı TL'ymiş. Bu arada yenilenmiş para, sadece %4'ü şey. 25
çok azmış liralık. Ben kişi başı 30 lira diye düşünmüştüm.
Ege bir daha söylesene.
Rakamları
kaç, 39
mı? Milyar lira.
Herkesin cebinde kaç para olduğunu bulacağız.
9.
70 milyona ver.
Milyar bölü 975 milyon.
42 olsa herkesin cebinde 6 lira var. Çok fena. Peki. Yani Altan abi çok yaklaşık çıktı bu durumda. 5 lirayla en yaklaşık o çıktı.
Hadi soruyorum.
Sor.
Bir dakika bakayım şimdi.
Kitlendi.
Aralık.
Aralık.
Piyasada en fazla 5 tamam. lira var.
25 Aralık 2009 o. gününün
ya günün
rakamlarıyla.
Bir daha söyle tarih
arada
ne?
Para basılmıştı. 25 Aralık rakamlarıyla.
Tamam.
Kaç milyarlık madeni para var?
Kaç of. Milyarlık madeni para var? En çok madeni para.
Hiçbir, bu düşünce tarzı seni şuradan şuraya götürmedi.
Ben öyle bir rakam nasıl söyleyeceğim ki.
Saplanıp kalıyorsun.
Dudağın ama. Uçuklayacak. Dudağın uçuklayacak.
Birbirinizi kırmayın arkadaşlar.
Kırmadan söyle o zaman.
Ama şu şey iş yerlerindeki bozukluklar dahil mi?
İş yerlerindeki.
Hayır. Sadece bak, iş yerlerindekiler ve kınada, kına yapılırken ele bastırılan bozukluklar hariç.
Ben de bir soru sorabilir miyim?
Evet.
Yukarıda bizim kantindekiler dahil mi? Orası çünkü iş yeri. İş yeri ama bir yandan...
O da küçük bir araştırma. Kına gecesi de yapılıyor çünkü orada bazen.
Evet, düğünler ben falan oluyor.
Bir şey söyleyeyim mi?
Zaten.
Kağıt para böyleyse ben sana söyleyeyim. 70 milyon. 50 milyon lira var.
Milyon mu?
50 milyon.
39 milyar dedi demin. Sen milyon mu diyorsun şimdi?
Abi bozuk para kaç para var diyor ben de.
Hayır hayır, yani o farkı bilerek mi söylüyorsun diye soruyorum.
Öyle mi diyorum ben?
Dur ben o zaman söyleyeyim. 39 ben milyar kağıt para varsa. Veririm.
Adam başı 1 lirası 70 milyon lira eder. Tamam bitmişti. Gitmişti.
40 milyon diyorum ben de. Valla mantıklı bir şey.
40 milyon dedin.
40 milyon Türk lirası.
O yüzden Türkiye'nin en büyük derdi bozuk değil mi? Bozuk yok mu?
Tabi. En büyük derdim yurt dışına gittim. Hiç öyle dert yok.
Hakikaten ben de yurt dışında bozuk yok mu diyen adama rastlamadım yani.
Anlamsız bakıyorlar zaten.
Bir tek dilenciler soruyor bozuk para. Mesela
3 lira para getirecek adam 3 kuno getirecek. Diyorsun ki al sana 2 kuno. 5 kuno getir bana. Bakıyor böyle.
Peki bir şey soracağım. Bu mesela 39 milyar piyasada dolaşan sıcak para var ya.
Evet.
Bu piyasada dolaşmayan, bankalarda duran ve evlerde duran paradan daha çok az, daha az ki. Değil mi?
Tabii.
Bozuk para için tam tersi zaten, değil mi? Nokta. Bozuk para için tam tersi geçerli. Yani piyasada dolaşan bozuk para bedeli bankalardaki veya işte evlerde duran bozuk paralardan çok daha fazla. Herkes elinden çıkarmak istiyor yani aslında bozuk parayı. Ve bankalarda bunu
nedeni düşük olduğu için. Yorum yapamayacağım bozuk para.
Hayır, tam tersi şeklinde
bozuk para ama
200 milyon mu?
Fetişizm yani biliyorsun bozuk para olsun bozuk para. Yani bana böyle ilk müşteriyim dükkana gittim bana burada hatta anlatmıştım yani. Abi bozuk yok mu diyor şeyde. Abi müşteri olarak bulmuşum. Arkamda başka müşteriler de var. Var orada işte bozukları. Abi onlar da sonra lazım. O lazım olan an şu an işte. Bana vereceksin onu. Ondan sonra düşüneceksin. Hani varken hala bozuk sormanın anlamı yok. O bozuk para konusunda herhangi bir ekonomist Türkiye'deki bozuk para durumunu açıklayamaz yani.
Şey diye bir laf hatırlıyorum ben. Ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Bozuk para tam parayı kovar diye bir. Kötü para iyi parayı kovar diye bir şey vardı. İktisatta bir teori vardı öyle.
Aa, o iktisatta şöyle denir.
Kötü para bantlı iyi parayı para kovar.
Eski para al ama
haram para alma.
Öyle bir şey vardır iktisatta.
Hadi ben size bir ipucu daha veriyorum. Ama çok başarısız çıktınız ama.
Kaç milyon?
2.6 milyar adet faiz için söylüyorum. 2.6 milyar adet tane madeni paramız var.
2.6 milyar adet ise 50 kuruştan hesapta 1.5 milyardır.
1,5 milyar.
Ben 10 milyar diyorum.
10 milyar sadece diyorsun.
En büyük demir para 1 lira olduğuna yani göre 2.6 milyar.
10 milyar. 10 milyar diyorum evet.
Siz yani 37 ben, milyar liralık nakit paranın şey var. Kağıt paramız var. Bunun 10 milyar da bozuk para. Yok maalesef o kadar
değil. Zaten mümkün mü? 2.6 tamam, milyar tane.
Tamam
Fahir
sen de kendi şeyini söyle.
Sen kendi rakamını söyle.
1,5 dedim.
1,5 dedin. 819 milyon liralık da bozuk paramız var.
Ne kadar?
819 milyon. Gerçekten de bu durum aslında şeyi açıklıyor. Memlekette en büyük sıkıntının bozuk para olmasını açıklıyor.
Ama işte fazlası mı yoksa eksiği mi o bir şey. Çünkü bozuk para olduğu zaman da sıkıntı, olmadığı zaman da sıkıntı.
Bu arada mesela şimdi madeni paralarda YTL, TL durumu %50-50.
Evet.
Çünkü onlarda bir yıpranma yok ama diğerleri çok yıprandığı için neydi? %96'sı YTL'den kurtulmuş, TL haline gelmiş. Bunları da verelim. Bu arada çok Y harfi, paralardan Y harfi kalkıyor artık. 1 Ocak 2009'da kalkmıştı daha doğrusu. YTL'li paraları da 2 gün sonra sadece şeylerde değiştirebileceğiz. Merkez Bankası'nda değiştirebileceğiz. İsterseniz güzel bir şarkıyla devam edelim. Hemen ardından da beraber ve solo sohbetlerde yeniden buluşalım.
Sor demişler geçen yaşamda. Hekimden sorma, çekirden sor demişler. Acısını dertleri çare gösteren değil, çeken bilir demişler. Hekimden sorma, çekirden sor demişler. Acısını dertleri çare gösteren değil, çeken
.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yeni yılın son gün, yeni yıla yaklaştığımız şu günlerde, yılın son günlerinde yılın değerlendirmeleri oluyor biliyorsunuz. İşte 2009'un dudak uçuklatan haberleri, 2009'un büyük fiyaskoları, 2009'da yüzümüzü güldüren haberler, büyük ayrılıklar gibi. Ama Oktay Demirci sadece 2009'da yetinmedi, biraz çerçeveyi genişletti ve önümüze harika bir dosya hazırlayıp bir anda çıka geldi ve işte Oktay Demirci'nin önümüzdeki yıllara damga vuracağı benzeyen çok tartışılacak olan kehaneti
saat 19.
Evet Oktay, buyurun.
Çok teşekkür ederim. Öncelikle Fransız haber ajansı Agence France Presse'den aldığımı belirteyim bu haberi. Son 10 yılda bu 2009'da işte şunlar oldu bunlar oldu diye şeylere bakmıyoruz ya biz, haberlere. O yüzden bu habere bakmakta bir sakınca yok herhalde. Son 10 yılı kapsıyor.
Çok hoş.
Ve son 10 yılın en önemli 10 bilim olayı değil mesela. Son 10 yılın en önemli 9 bilim olayı. Yani hiçbir yerden bir sayı veya rakam bir şey esprisi olmadığı için gönül rahatlığıyla bakıyorum ben.
2009'da 9 olay.
Mesela.
Manşet belli.
2009 değil işte ama. 2009-99.
Onu da öyle duyursan.
Şimdi bilim dünyasında gerçekleştirilen veya gerçekleşen en önemli 9 olay şöyle sıralanmış. 9
numaradan başlıyorsun değil mi?
9'dan başlamayın. 1'den başlayayım bence. Vaktimiz
bunlar kendi içinde sıralamalı değil yani.
Sıralamalı değil, öyle bir şey
ehemmiyet
yok.
Ehemmiyet arz etmiyor. Evet.
İlk sırada, daha doğrusu ilk söyleyeceğimiz, ilk bahsedeceğimiz şey İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan CERN deneyi. 14 Şubat 2010'da yapılacak deneyle 14 milyar yıl önce evrenin doğumuna yol açtığına inanılan büyük patlama, yani Big Bang denen olayın ortamının oluşturulması hedefleniyor.
Niyet önemli.
O yüzden 14 Şubat'ta şu andan itibaren çevrildi gözler.
Ya ben onun o İsviçre'nin Cenevre'sinde değil mi bu?
Hayır. Evet. Sen
Cenevre'nin yakınında. Evet, CERN,
o CERN'in olduğu yeri böyle yukarıdan bir uçaktan çekmişler. Bir de orayı halkalamışlar. O hani
bölgeyi belirtmişler.
Yalnız ne güzel araziymiş o.
Hadi ya.
Ya çok güzel prim yapmış.
Orayı zaten ama üç adamın elinden önce, benzinci geçecek diye almışlar. 3 kuruş paraya satmış adam.
Benzinci oraya, geçecek diye mi?
Aha, öyle demişler. Çok değerli falan diyerek 3 kuruşa satmış. Sonra 50'den gitmiş yani. Düşün artık.
Çok çok çok paralar döndü orada.
Benzinci de geçmemiş bile yani. Şöyle kenarından geçmiş gitmiş. Öyle bir şey. Bilim adamları çarpışmadan doğacak enkazı inceleyerek evrende bugüne dek sır olarak kalan bazı konulara ışık tutmayı umuyor. O yüzden de gözler 14 Şubat'a şu an.
Sevgililer gününde niye böyle bir şey yapıyorlar? Bunların sevgilisi falan yok mu? Eşi yok mu? Büyük sorun çıkar. Hayatım ben şeye gidiyorum, işe gidiyorum.
Bir aşk patlaması, bundan daha güzel bir aşk patlaması var mı dünyada? Yani bu şeyle evrenin doğuşu gibi bir şey benim kalbimin sana olan aşkla patlaması diyecek adam. Bilim adamları akıl ederlerse tabii. Yoksa şey derlerse, burada şimdi bu kadar megatonluk bir şey falan filan derlerse hakikaten bitti o ilişki.
Sevgililer gününe bir şey eşlik etmiyor ya. O açıdan da güzel olabilir 2010'daki şey sevgililer günü. Yani böyle bir sadece sevgililer günü ve sadece birbirine insanların hediye alma
insanların sevgililerin eşlerin birbirine hediye aldığı güzide günlerimizden biri.
İşte öyle yani ama mesela bir doğum günü o açıdan farklı veya ne bileyim gerçi hediye almak için bahane aslında yılbaşı da öyle gerçi de hani bu tip özel günlerden birazcık daha farklı bir yerde duruyor. O yüzden ben bu CERN deneyinin Big Bang deneyinin katkısı olacağını düşünüyorum şey sevgililer gününe.
Patlama şeklinde patlama kalp şeklinde evet. Oldu. Ay çok evet. Hoş.
Veya ne bileyim o deneye işte izleme imkanı falan sunarsa bilim adamları.
Ve kalpli gözlüklerle.
Oraya mesela şey bilet alınması mesela.
Ne çok kadar güzel o deneyin parasını çıkarır.
Tabii çıkarmaz mı canım yani onu bir şova dönüştürmeyi düşünüyor olabilir bilim adamları.
Bence 14 Şubat değil de daha güzel bir gün tercih edilebilirdi. Yani çünkü o gün insanlar kafalarını veremezler. İnsanlar dediğim bilim adamı orada bir sıkıntı yaratır. Hanımıyla bir şey olur. Bir problem çıkar hakikaten. İşte 1000 yılın deneyi yok 1.5 milyar yıl önceki 15 milyar yıl önceki hadise falan derken tamamen bir iç hesaplaşma yüzünden deney başarısız olacak diye tahmin ediyorum. Pazar ben sonra yani umarım ben yanılırım.
Pazar gününe geliyor. Belki pazar günü olması da bilim adamları.
Pazar nereye gidiyorsun öyle? Patlatmaya mı? Yani halı saha bile bir sorun olabilirken ilişkilerde ya da işte hafta sonu arkadaşlarla buluşacağız. İşte atıyorum bir şey oynayacağız.
Curling mesela.
Yani curling oynayacağız demek bile sorun oluyorken affedersin o gününü. Böyle özel bir
sorun günü. Olur tabii Türkiye'de öyle çıkarsan.
Türkiye'de değil dünyanın her yerinde.
Pazar günü curling oynayacağız biz arkadaşlar. Nerede oynayacaksınız? İşte şeyde.
O curling için de.
Dışarıda. Dışarıda oynayacağız. Kuzulay'da bir yerde. Öyle. Bu sorun olur. Ama yani şey pazar günü. Acaba küçük düşünen bilim adamları mı var? Şey diye. Fazla mesai alırız. Pazar günü yapalım. Pazar günü.
Olabilir
pazar
ya.
Günü. Öyle bir şey olabilir mi bilim
adamı? Park yeri de şey oluyordur belki.
Park yeri müsait olur.
Yani daha rahat. Rahat oluyor abi yani. Yoksa böyle kaynıyor
ama
yani.
Ama bu CERN'e ait park yeri şey varmış zaten. Merkez. CERN bir merkez olduğu
için. CERN merkez kampüsü var biliyorsun. Bunlar kampüs hayatı yaşıyor bütün bilim adamları.
Ne kadar güzel. CERN otobüslerine binemez diye de bazılarının kimliklerinde şey vermiş. Onlar kendi mecbur araçlarıyla geliyorlar.
Sticker almak zorundalar tabii.
Şimdi bu büyük patlamanın 14 Şubat'ta yapılacak olan esas işte deneyin provası da 2009'da yapıldı. Atlas deneyiymiş bunun adı. Atlas deneyinin sonuçları hakkında bir fikrimiz var mı?
Atlas deneyinin sonuçlarından önce fiyaskosu oldu ya orada milletin zaten merakı ilgisi doruğa çıkmıştı. Tam böyle bir şey olacaktı. Aman efendim mıknatıslarda şişme oldu falan dediler. Ertelediler. Ondan sonra biri düğmeye bastı. Hiç şey olmadı yani. Olayın hayata geçişi yankı bulmadı. Yani ben yani kendi programlarımızdan hatırlıyorum. Şu gün olacak, bugün olacak, kara delik oluşacak falan filan diyorduk. Sonra şişti proje. Sonra bir daha bugün düğmeye basıldı diye konuşmadık. Ki zaten o gün yani
esprisini kaybetti o.
İlk duyurulan tarihte yapılsaydı bile zaten sonuçlarını aylar sonra alıyordun. O da biraz şey oldu insanlarda hayal kırıklığı. Biz çünkü artık hızlı bir çağda yaşıyoruz. Bir düğmeye basıyorsan ne olduğunu göreceğiz yani.
Tabii canım seyirci merak eder. Seyirci mesela pırasadan bahsediyorsan pırasaya çıkaracaksın. Patlama diyorsan patlamayı göstereceksin. Neyse nihayetinde onu göstermekte fayda var.
Ne oldu? Atlas'tan ne sonuç alındı mesela Atlas deneyinden?
İşte ben de hatırlamıyorum. Atlas deneyince Atlas bebeği diye bir şey geliyor benim aklıma.
O da hakikaten Gülben Ergen'in bebeği.
Güzide yavrusu. Evet melek yavrusu. Yani o geliyor. Ben de bir aksilikler silsilesi olduğunu biliyorum Sörn'de. Değil mi? Öyle bir şey oldu. Bakalım bu sene her şey hazır. Tarih önceden
belirli. Sörn zaten açıklama yapmış. Bu sene benim senem olacak diye.
Bakalım göreceğiz o zaman. Sabredelim azıcık. İkinci bahsedeceğimiz konu bilim dünyasındaki önemli gelişmelerden biri. Eris keşfedildi.
Ya niye bunlara doğru düzgün bir isim koymuyorlar? Eris ne?
Bence yani Eris çok güzel ya.
Eris yine çok iyi. K3504-2TDC falan.
Tamam. Bu şeydi değil mi?
Gezegen.
Gezegendi.
Ne bu? Gezegenin bir esprisi mi var bu kadar güzel isim koymuşlar?
35-40 milyon ışık yılı uzakta olan değil mi bu?
Ne demek? Ona da bakabiliriz aslında Eris. Çünkü kendisi cüce gezegen. Kendisi diye bahsettiğimiz bir gezegen.
Kendisiyle çok güzel şeyimiz oldu. Kendisi cüce bir gezegen kendisi.
Cüce gezegen sınıfında yer almasına karar verildi Eris ve bu kavram sonucunda ortaya çıktı. Cüce gezegen, daha doğrusu bu gezegen keşfedildikten sonra ortaya çıktı. Cüce gezegen
sene kaç,
kavramı.
Bu sene
2005.
2005.
Plüton'un cüce gezegen yapılmasından
evet,
önce.
Önemli bir şey aslında.
Çok önemli.
Çünkü bizim güneş sistemimizde bu. Yani, böyle milyon ışık yılları uzakta değil. Plüton'dan daha büyük.
Hallice diye geçer.
Yani Plüton'a biz yıllarca cüce gezegen dediysek buna da gezegen dememiz gerekiyor. Neptün ötesi cisim demişler bunu.
İşte zaten ikiye bölünmüş gökbilimciler. Cüce gezegendir değildir
zaten
diye.
Bölündü, başka bir şeyden de bölünürdü. Onların kendi aralarında yıllardır bir şeyleri var. Husumetleri var. Dernekte galiba bir sorun olmuş o seçimler sırasında. Ondan kaynaklı bir şey. Tamamen.
Dünyaya 15 milyar kilometre uzaklıkta.
Bir şey
Neptün'den
değil.
Neptün'den sonra mı dedin Ege?
Evet, Neptün ötesi diye geçiyor.
Neptün'den şey. Sonra Plüton'dan önce.
Cüce müce ama gezegen sonuçta yani.
Aslında bildiğim kadarıyla bundan çok emin değilim. Plüton'la yer değiştiriyorlar bunlar. Yörüngeleri birbirini kesiyor. Eris ve Plüton ve Güneş'e bazen Plüton en uzak gezegen oluyor. Güneş sistemi içerisinde cüce gezegen oluyor daha doğrusu. Bazen de Eris en uzak gezegen oluyor. Öyle açıklanmıştı bizim katıldığımız
evet,
panelde.
Panelde.
Şöyle bir şey var. 2005 yılına kadar gözlerden uzak kalmış.
Gözlemci nedeniyle Irak kalan ne olur?
Gözlem evinden de Irak oluyor. 560 yılda tamamlıyormuş Güneş çevresindeki evet. Turunu. Bu arada cüce gezegenlerimizi sayınız.
Plüton.
İşte bildiğimiz Plüton var.
Aşk olsun. Eris. Dünyanın en sempatik gezegeni, bütün dünyanın yani daha doğrusu işte galaksinin, evrenin en sempatik gezegeni bizim güneş sistemimizde. Biz bunun ismini bilmiyoruz. Ben de yeni öğrendim. Ben de onu utancı
duydum. Cüce gezegen.
Nerede?
Cüce gezegen.
Yerini söyle.
Yeri dediğin uzayda işte. Tam koordinat veremiyorum.
Neptün'den sonra falan diye tarif ettim.
Şeyle şeyin arasında falan de.
He, Plüton'un civarında diyeyim size.
Oo çok uzak.
Toplam 5 cüce gezegenimiz var.
Bunları sayınız.
Titan adından belli büyük evet gerçekten, bir şey olması lazım. Zaten.
Tabii benim arabada
bir tanesi var. 5 cüce gezegenimizden bir tanesi Plüton.
Tamam.
Bir tanesi Eris.
Tamam.
Haumea diye bir tane varmış. Haumea'dır belki. Ceres var bir tane. Ve tamam. Dünyanın en sempatik gezegeni. Söyleyeyim mi size? Tam cüce gezegen ismi.
Make. Ay canım çok sempatik
ne
hakikaten.
Kadar güzel. O makemakenin terlik içinde fotoğrafları vardı biliyor musunuz? Geldi mi mail olarak size?
Yok alışveriş poşetine girmiş o. Böyle bakıyor makemake.
Eğer uzayda hayat çıkacaksa bu makemake de çıkarsa çok güzel bir dostluk olur yani. Veya tam dünyamıza öyle makemake diye gelecekler bunlar. Biz makemakeden geliriz. Onu falan derken diyecekler.
Make diyor. Hakikaten güzel. Kim verdiyse adını adıyla çok yaşasın.
Aa, burada yeri varmış. Make Eris'ten biraz daha yakın.
Ya ama zaten 500, şey zor 500. Ezberliyorduk. Bu neydi? Bunun bir ezber şeysi
ben
vardı
size
ya.
Ben söyleyeyim mi? Yeni dizilimi cücelerle beraber.
Hayır, eski dizilim şeydi. İşte bunun bir ezberi vardı. Merkür'dü.
İşte öyle ezberliyorduk zaten bir şey yok.
Mersinli, Vedat.
Aa ben hiç bilmiyorum onu.
Öyle bir şey var ya ezber şeysi hatırlamıyor musunuz?
Peçe takı biliyorum ben.
Ben de fıstıkçı şabı biliyorum.
Ya bilenler hatırlarlar onu. Bilenler hatırlarlar. Bilenler biliyordur. Bilmeyenleri hatırlatmak isterlerse bize ulaşabilirler. Bu gezegenlerin sıralamasını bir şeyle ezberletiyorlardı. Mersinli, Vedat falanca filanca oldu da falan diye gidiyordu işte.
Merkür, Venüs, Dünya, Ceres, Mars.
Jüpiter, Ceres orada mı?
Hı hı. Jüpiter, Satürn, Uranüs,
Neptün,
Plüton, Haumea,
Makemake
ve Eris. Yeni gezegenimiz.
Dinleyicilerimiz biliyorlarsa o tekerlemeyi bir hatırlatırlarsa sevinirim ben. Onu gönderebilirler.
Mersinli
beraber
Vedat.
Beraber ve solosohbetler@gmail.com. Mersinli Vedat. Biz de çıkartabiliriz aslında. Mersinli Vedat.
Sonra ama senin aklındakini çıkartabilir miyim?
Yunan mitolojisinde anlaşmazlık ve uyumsuzluk tanrıçasıymış.
Make make mi?
Hı hı.
Make make diye tanrıça mı olur canım?
Hayır canım, Eris.
Ha Eris.
Ha, Eris.
Biz olsaydı biliyorsun, bir haberimiz olurdu.
Çünkü Ares savaş tanrısı. Önce Eris, sonra Ares. Bu Eris Ares'e kadar gider diye de bir Yunan atasözü vardır.
Zaten Eris ilk başta önceki kademede. Evet. Neyse ki son anda toparlalım.
Yoksa aynı cümleyi kurma faciası yaşayacak. Evet.
Yayınımızda biri gerçekleşecekti. Şimdi Fahir'in bir sorusu var değerli dinleyiciler.
Ya onu artık hatırlayan varsa canım, ben de biliyordum da hatırlamıyorum.
Tamam, biz diğer önemli olaya bakacağız ama 444-2406 numaramızı hatırlatalım.
Twitter'da sorayım da cevap alabilirsek alırız.
Ben alamayız canım, onu çok ilkokul şeylerinde falan ezberletiyorlar.
Sırasını ezberlemenin kolay bir yolu var mı?
Aslında eğitimde bu tip
ezbercilik
olmadığı iddia edilen bu tip kolay akılda kalan bir takım yöntemler var ya, işte bu PÇTK, fıstıkçı şahap, Merkür Venüs'ün hatırlayamadığımız o şeyi yöntemi.
Olsaydı hatırlardık
onları,
ama.
Onları var, bir var. Konuşabiliriz.
Onlar var canım, onu ben kesin eminim yani. Kesin var, kesin. Tamam. Yoksa bile büyük eksiklik. Milli eğitimimizde büyük bir eksiği tamamlamış olacağız.
Dinleyicilerimizden gelir o. Kesin,
evet Oktay gelir. Bey.
Ben devam edeyim.
Devam et lütfen.
Bir başka konu. Son 10 yılda gerçekleşen önemli bilim olaylarından biri yeni gezegenlerin keşfi, aslında bahsettiğimiz şey ya, ama
dünyada işi biraz daha hep uzaya vermişiz kendimizi.
Güneş sisteminin dışında 32 gezegen daha bulunmuş. Böylece keşfedilen gezegen sayısı 400'ü geçmiş. Keşfedilen gezegenlerin Jüpiter ve Satürn gibi devasa gaz gezegeni olduğu açıklanmış. 32 gezegen herhalde gökbilim.
İşte eskilerin tabiriyle bunların hepsi hava civa. Yani öyle gaz dediğin şey zaten ne olabilir ki başka? Gidip şöyle ferah ferah efil efil şey yapamadıktan sonra, geçen gün işte buldular 35 milyon ışık yılı şeyde, oraya da şey indireceklermiş. Adam göndereceklermiş. Ne indirecekler? Tekne göndereceklermiş falan. Böyle şey, gaz denizinde yüzen bir tekne falan gibi bir takım şeyler vardı. Ütopik evet, hareketler
yani
vardı.
Ama bir taraftan da gezegenleri buluyorlar, sanki bize buluyorlar. Yani şimdi 32 gezegen keşfedildi. Dese bana 35 gezegen keşfedildi, benim hayatımda hiçbir değişiklik olmuyor. O gezegenden bir lokum, bir havlu falan gibi bir şey geliyor mu dünyaya? Gelmiyor.
Yani
50 tane bulduk dese ne olacak yani? 50 tane. Oo, şakır şakır olacağız mı?
Ama Ege'cim şöyle düşün yani, sen bugün o 32 gezegeni bulmasalar bundan bilmem kaç yüz sene sonra o gezegenlere gitme ihtimali de yok.
Hayır, gezegen yok ki niye gidelim diyecekler.
Tabii yani bir tane nasıl bulsun, gidebiliriz diye bugünden itibaren başladı işte.
Ama aklımız fikrimiz bir dışarı gitmekte. Bir önce bir oturduğumuz yeri bir şey yapalım.
Demin lokum diyordu, havlu diyordu Ege. Onun ya lokum, havlu. Bir yere gitmek diyorsun.
O işler kolay, halledilir işler. Önce bir yani herkeste bir heves. Bir gezelim, fırır oraya gidelim, fırır buraya gidelim.
Ben şöyle derim.
Ne merak bu yani? Gezme meraklı siz insan olarak.
Aslında merak değil de galiba sen söyle Ege.
Beni NASA'nın başına koyacaklar. Şimdi gelecekler. Ege Bey buyur canım. Gezegen keşfettik. İlk önce ben hemen heyecanlandım. Getirin bakayım derim. Uzay haritasını açın. Ondan sonra şurada mı? Evet efendim, burada. Bakın bendeki eski haritaya. Evet, orada eskiden boşluk vardı. Şimdi gezegen koyduk. Tamam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz siz? Biz efendim işte müsaadenizle arkadaşlarla birer drink alıp, çünkü kutluyorlar tabii şey, gezegen bulduk diye. Ondan sonra tekrar teleskobun başına. O teleskobu hemen kapatıyorsunuz. Şimdi hepiniz eşyalarınızı toplayın. Bir alt katta o gezegene nasıl gideriz konusunda çalışmaya başlıyorsunuz derdim. Önce o gezegene gidelim. Zaten o gezegene gidersen teleskobu da oraya götürürsün. Daha uzağa bakarsın.
Ne kadar mantıklı. Ne kadar güzel. Bu çocuğu NASA'nın başına geçirmeyenler bence büyük hata yapıyorlar.
Ama yani o sırada işler duracak mı? Mesela 32 gezegen, mesela bir 5 gezegen daha bulunacak önümüzdeki sene. Onları,
işte.
Onlar bulunmayacak.
Hayır, 1-2 yok da.
Ben bir kişiyi böyle ama açık göz bir adam mı? Teleskobun başına koyarım.
Birisini.
Ona da şey derim. Bak derim, orada uzaklara bakmakla uğraşma. Devamlı dünyanın çevresine bakacaksın. Göktaşı geliyor mu? UFO geliyor mu? Buna bakacaksın.
Kendimizi
koruyalım. Yani kendimizi koruyalım. Öyle keşif amaçlı değil.
Belki 32 gezegenin bir tanesine gitmek için daha yakında bir gezegen bulacaksın da zıplama teknolojisiyle o gezegene basarak gideceksin.
Onu yolda bulsalar mesela, şimdi gidiyorlar
bir
diyelim.
Bir sürpriz mi olur?
Şey diyorlar. Ege Bey buyur canım. Hocam biz gezegene doğru yola çıkmıştık. Evet canım. Ama arada daha yakın bir gezegen bul. Onu dünyadayken bulacaktın kardeşim. Onu akılsız başın cezasını roketler çeker gibi bir sözü de orada hemen. Nasıl
getirin pirinç ustası Roger'ı da o pirinçle yazdıracağım oraya.
NASA'nın yani sizin başkanlığınız döneminde NASA'nın en değerli elemanı pirinç ustası olmuş oluyor böylece.
Çünkü her gün yeni bir özgü.
Ama çok
diğerlerini güzel. Diğerlerini uzayda sürgüne gönderdi.
Aynı şeyi vermiyor. Bugüne kadar neler neler derendi. Pirincin sıcaklığı hiçbir şeyde yok.
Ben zaten pirinci daha çok severim bulgurdan.
Doğru. Eğriye eğri. Doğruya doğru.
Çocukluktan beri.
Evet.
NASA ile ilgili söyleyecekleriniz bittiyse.
O zaman ben Fahir'in güzel bir dileği vardı. Onu bir daha tekrarlayalım. Şu NASA'nın başına Ege'yi koyacaklar. Ben bu sözün ağzına imzamı atıyorum. Yani böyle bir söz hazır edilmişken imzamı atıyorum. Çok teşekkürler.
Çok komikmiş. Evet. Şimdi kök hücre devrimi bu son 10 yılda meydana gelen bilimsel olaylardan önemli bir tanesi. Daha Japon bilim adamı Shinya Yamanaka Kasım 2007'de
ya maka maka diye gezegen, Yamanaka diye bilim adamı.
Hayır, sen bu bilim dünyasına bir ters davranıyorsun.
Hakikaten.
Her ya şey, işte yiyorsun.
Hiçbir şey beğendiremiyorum sana. Japon gezegen bulundu diyorum. Bunu kıvırıyorsun. Şamakana diyorum.
Yok, Japon kültürüne şeyim, vize uygulamadıkları için bize yakınım yani.
Peki niye Japon kültüründeki isimlerle şey yapıyorum? Dalga geçiyorsun.
Dalga geçmiyorum.
Orada maka maka ile onun anji insan otursa isme bak Fahir. Fahir deseler komik mi?
Niye öyle gülüyor bu arada Şamakana?
Çizgi filmmiş bunlar çünkü. Büyük gözlü Japon çizgi filmiymiş.
Hoşuna gider mi Fahir?
Bayılırım valla. Yani iyi kötü benden bahsediyorlar yani bir şekilde.
Bu arada Twitter'da bize ne alınsın hediye diye sormuştuk.
Evet.
Öneri var. Bana fötür şapka veya kot mont. Fahir'e çivili sopa. Oktay'a da eşinin yokluğunda sıkılmasın diye oyun konsolu demişler. Hem de en son. Üçüncü nesil.
Ben şeyi anlayamadım. Çivili sopa niye bana?
Hırsızı mırsızı kovalıyorsun diye herhalde.
Zopa vardı evde canım. Uyanmadıktan sonra
çivili. O zaman bir kutu çivi alalım Fahir. Ne, onu mu istiyorsun? Daha hazır biz sana gelir. Çivili sopa vereceğiz işte.
Bu arada Sinan Bey de NASA'ya bak gene güzel bir şey. Hakikaten o NASA'da Türk eksikliği var. Çünkü pratik zeka yok adamlarda.
Ne, bizim arkadaşımız analiz, yok muydu?
Teknik. Yok canım orada.
Deniz Baç orada diye biliyordum ben NASA'da.
Babası oradaydı da o da
herhalde. Babasını ziyarete gidiyordu.
Evet öyle bir şey.
Öğle yemeklerini NASA'da yiyerek hava atan değerli bir arkadaşımız.
NASA'da bak berber falan çok ucuzmuş lojmanların içinde.
Ben NASA'ya gitsem yani şimdi darılmaca gücenmece yok ama yarın öbür gün bana 2010'da bekliyorum.
Dere açığım diyorsun.
NASA'nın başına beni çağırsalar yanıma aldıracağım adam Sinan Taşdelen'dir. Çünkü bak adam sistem getiriyor. Ben böyle adamla çalışmak istiyorum. Ben
nedir
Sinan
sistem?
Bu görev senin dediğimde artık unutacağım. Geriye bakmayacağım yani. Çünkü mesela Fahir'e bir görev versem burada 30 gezegen bulacaksınız. 30 adet mi diye mesela bana tekrar soruyla gelecek ya. O yüzden Sinan'a güvenirim. Ne diyor adam?
Ne Sinan'ın soyadı?
Taşdelen.
Tamam.
Diyor ki gezegeni keşfeden gitmekle yükümlü olsun diyor adam.
Her kim ki gezegeni keşfeder o gider diyorsun. Heh,
bu kadar.
Ha, böyle
çok diyor. Özür dilerim ama sen bu NASA başkanı olduğun zaman. Şimdi buradan da aslında bir NASA'nın başkanlığı için birini destekleyemiyoruz biz Fahir değil mi? Yani bir burayı destek, haksız rekabet yaratmak istemiyorum
yani
ama.
Yani o NASA delegeleri seçiyor biliyorsun. Yani delege sistemi olduğu için.
Sorgulamaktan da kendimi alıkoyamıyorum. Yani şunu soracağım.
Ne, pardon çok özür dilerim. Neyi sorguluyorsun?
NASA başkanı olduğun zaman.
Evet.
Elemanlarını. Prim usulüyle mi çalıştıracaksın sen tabii yoksa ki. Sabit maaş mı?
Bence yani prim usulüyle çalıştırma.
Gezegen keşfeden adamı ayrıca bir para verecek misin maaşı dışında?
Elbette vereceğim.
Hadi bak.
Birisi orada oturmuş bütün gün monitörün karşısında. Birisi aralarında adamın gözü şaşı olmuş şeyden. Bir gözünü hiç kullanmayan adam var NASA'da ya. Peki. Habire bir gözü şeyde teleskoba dayalı. Sağ gözü pörtlemiş. Sol gözü kısmaktan köstebek gözü gibi olmuş. Adam dolaşıyor.
Ne kadar bir fark olacak maaşlı. Mesela? Ne kadar bir yani o gezegeni bulduğu anda mı prim? Bir aylık
büyüklüğüne
prim.
Büyüklüğüne göre değişir Oktay'cığım.
Ben sana söyleyeyim. Gezegenden 50 dönüm arsa bir kere. Hani şey derler ya. Zamanında gelmiş paşa göstermiş. Şu dağlara kadar burası senin falan. Öyle diyeceğim. Şu kraterden şu kratere senin diyeceğim adama. Gezegende.
Ama tabii gitme şartıyla mı diyeceksin ondan sonra?
O zaman zaten o şevkle gitme. Orada toprağın var. Bedel ödemişik diyerek adam gitmeye çalışacak gezegenine.
Vallahi peki. Doğru. Ama ben senin yerinde olsam böyle prim usulü değil de ben derim ki adam gibi çalışın siz yani müşteriler. Yani müşteriler dedim mesela şöyle şu şekilde.
Sen şimdi personeline şey dedin. Çünkü ben pirinççi yazacak ya senin laflarını. Adam gibi çalışın siz yerine müşteriler.
Vay. Sen İngilizcen, İngilizce yetmediği için mi böyle bir cümle kurdun? İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğin için de şey yapmak istemedim.
Beyler bir toplanın derim.
Herkes işin gücüme ne oldu acaba diye geliyor. Evet.
Şimdi gel. Siz kaç para alıyorsunuz? Prim usulü mü çalışıyorsunuz? Kaç para
sen
alıyorsunuz?
Sen nasıl soruyorsun?
Bak dinle ben
soramazsın. Sen biliyorsun falan.
Ben NASA'nın sen başında değil miyim arkadaş?
Evet tamam biliyorsun. Sorarım sen. Ben. Siz prim usulü mü çalışıyorsunuz? Sorarak kaybettim. Bitti.
Kendilerine cevaplattırıyorum. Kaç para alıyorsunuz sen?
İşte sen, bizim
primle mirimle.
Ben mesela 5'in ikisiyim müdürüm diyecek mesela. Ha.
Kaç para alıyorsun sen?
$3,500
$3,500
Artı 5'in ikisi diye bir şey var mı Altan abi? Varmış. Bir, yanlış bir şey söylemedim.
$3,500 alıyorsun.
Artı 300 liralık yemek fişi.
$3,800 Her şey prim mirim. En güzel ayım bu. Ben sizin maaşınızı $4,000 yapıyorum. Tamam mı?
Adamlar şimdi NASA'da dünyanın en zeki adamları var ya. Kafalar karışıyor.
Kitlendiler. Ben diyorum ki.
Bak Oktay gibi bir adam da şeyler. Pardon şimdi biz 4000 önce 5'in içine mi geçiyoruz? Şeyimiz devam
tabii,
ediyor.
Tabii onu sormak lazım.
Yok.
Hayır eksik bilgi veriyorsun ya. Ben sana vermiyorum
bu oyumu. Bu sistemi de kaldırıyorum.
Ben sana vermiyorum oyumu.
Sen delege misin?
Benim bir oyum var sana vermiyorum.
Ne? Ben sana bitireyim ama belirleyeyim. Çok
nasıl sağ ol. Başkanlığı konusu açıldığı zaman kavga çıkacağım.
Belirleyeyim bitireyim.
Tamam. Sevgili dinleyiciler de lütfen bir dinlesinler.
Bir dinleyicilerimizden. Arkadaşlar siz çalışmayın. Benim istediğim kaç kişisiniz siz toplam? Kaç kişi çalışıyor burada Oktay?
500 kişi çalışıyor. Ne
bileyim ben ustabaşı mıyım ben?
Hayır yani şey hangi nerede? Dairede mi çalışanlar yoksa bütün hizmet
sizin,
ekibiyle
sizin
ben?
Sizin kadronuzda kaç kişi var?
Kadromuzda mı?
Araştırma görevlisi kadrosu mu? Evet. Şoföründe.
Onlar ayrı onları karıştırma.
Benim İngilizcem var. Yabancı dil tazminatım
var. Tazminatım var.
Evet.
Sana aylık
Türkçem
$2
Türkçem var. Türkçem var.
Tamam.
Bilim adamı kadrosunda 1000 kişi var.
1500 kişi çalışıyordu zaten demin. Ne zaman 1000 oldunuz?
Zamanında oraya bir tane Nebraska'da adam gelmişti. Bütün Nebraska'yı doldurmuş oraya. Nebraska'da sokaktan geçen adamı NASA'ya yazdırdım.
Şimdi şöyle yapıyoruz.
Bunlar bankamatik astronot oldular.
Şimdi bunları şu şekilde yapıyoruz.
Hiç NASA'yla alakası olmayan bir takım Nebraska adamlar gelip NASA'da şey yapıyorlarmış. Dış NASA'cı olarak dış NASA'cılar olarak gelip
olur çocuklar. Olur. Ben artık bu NASA'da olan hiçbir şey şaşırmıyorum.
Yani öyle. Düşünebiliyor musun? NASA'yı doldurmuşlar yani.
Yani.
Dış NASA'cılarla.
O zaman şöyle yapıyoruz. 1000 kişi misiniz?
1000 kişiyiz.
Tamam. Çok biz, güzel.
Şöyle diyorum ben de şeyim. Sözcüyüm. Tamam. Personel müdürüyüm. Efendim biz 1000 kişilik bir aileyiz.
Evlatlarım. Şimdi ben sizi...
bağırmadan mikrofona.
Mikrofona bağırmadan olur mu? Heyecanlıyım şimdi ben. Evet. NASA'nın başında yeni işler yapıyorum ya. Anlayışınızı komple değiştiriyoruz.
Sen bir şey sorabilir
miyim? Bugüne kadar öğrendiğiniz ne varsa hepsini unutun.
Bir şey sorabilir miyim unutmadan önce?
Hemen orada şey... Ben... Sil baştan başlamak gerek bazen.
Benim kazanılmış haklarım var. Ben gelmişim 5'in
ben senin
üstüne...
özlük haklarına dokunmuyorum
beşin
arkadaşım.
5'in üstüne miydim geldim ben? Beşin
arkadaşım üstüne... nereliydin sen?
Nebraska.
Belli. Nebraskalıları hiç sevmem. Şimdi.
Oho böyle başkan mı olur ya?
Ben üstün yetkilerle donatıldım. Bir saniye.
NASA'da memleketçilik yok.
Ben burada bundan sonra sana.
NASA'da bu soruya ne cevap veriyorlar?
Memleketçilik, toprakçılık
güneş
yok.
Güneş sistemindenim diyor adam. En güzel cevap. Şu
adam bak uzaylıyım da demiyor.
Sistemden bahsediyor. Önemli olan sistem. Ben de size sistem getireceğim. Bugüne kadar öğrendiğiniz her şeyi unutun. Şimdi bu 1000 kişi kendi işine gücüne baksın. Ailesiyle ilgilensin falan fıstık. Ben... Siz ne yapacaksınız? Kaç 1000 kişisiniz? Kaç kişi Nebraska'da kaç kişi yaşıyor? Nebraska'da.
Sürekli soru soruyorsun başkan adayı ya. Sürekli bir şey söylüyor.
Ya Nebraska'da kaç kişi yaşıyor arkadaşım?
Nüfusunu soruyorsun. Nebraska nüfusunu mu soruyorsun?
Nebraska. Nebraska nüfusunu söyle. Bana Nebraska nüfusunu söyle.
16 milyon.
16 milyon.
Dur ben buradan.
Ben seni görevlendireceğim. 16 milyon kişiyi çalıştırın
bakalım. Eyalet olarak bak yalnız. Merkez eyalete bakmıyor ya.
16 milyon kişiyi çalıştıracaksınız. Yani ne olacak? İnsanlar evinden, iş yerinden, arabasından, ofisinden, efendime söyleyeyim alışveriş merkezinden uzaya bakacak. Bir kişi yerine 16 milyon kişi çalışacak. Sen nerelisin arkadaşım?
Connecticut.
Connecticut. Kaç kişi yaşıyor Connecticut'ta?
30 milyon.
Yanlış.
Bu başkan iyice şey çıktı ya.
30 milyon.
Nerelisin
sen de Connecticut'a gideceksin. 30 milyon kişi gökyüzüne bakacak. Tüm Amerika'yı seferber edeceğiz arkadaşlar. Bu 1000 kişi onlar çalıştı.
Başkanım bağırmadan konuşsunuz.
Sistemi anladık değil mi arkadaşlar?
Anladık başkanım.
Ne olacak peki? Millet teleskopun önünde sıraya mı girecek? Oraya da bir tane şey koyacaksın. Senin Nebraskalılardan, hemşehrilerinden birini koy teleskopun başına. Adam başı $1. Bir dakika teleskopla bakıyorsun. Hubble'da bakıyorsun işte.
Bulana.
Neyi? Neyi?
Bilimsizlik.
Neyi? Gezegeni bulana mı?
Gezegeni bulana.
Tamam.
Hayır. 10 gezegen bulana bir gezegen bedava.
Kampanya mı?
Böyle. Yani 10 yeni gezegen bulursa birisi bir gezegeni bedavaya getiriyorsun. Ne diyorsun?
Neyi bedavaya getiriyorsun ya? Ben gezegen satın almak istemiyorum.
Zaten bedava bulunuyor.
Hayır bedava bulunuyor da 10 gezegeni bulursak 11 aynı adam bak. Aynı adam 10 gezegen buldu. 11. gezegen bulunan 11. gezegen onun oluyor. Bir tamamen şey zinciri gibi düşünün bunu.
Başkanım siz kaç senedir NASA'da çalışıyorsunuz?
Yeni geldiniz. Sizin NASA tecrübeniz daha önce siz nerede çalıştınız?
Ben bir güvenlik şirketinde çalışıyordum. Firmada.
Gece çok uzun sayıda zamanlar yıldızlara baktım. O sırada bu sistemi kapandı.
Yani bence bu sistem güzel işler.
Yani Fahir şimdi aramızda saçma sapan bir rekabete girmeye gerek yok. Evet. Ha senin sistemin ha benim sistemin. Ama en azından bu ikisinden biri NASA'daki sistemsizlikten iyidir. En kötü sistem bile şu NASA'daki başı bozukluktan iyidir.
NASA'da sistemsizlik olduğunu söylemek gerçekten büyük haksızsınız. Hay Allah, cümleyi tamamlayabilseydim başkan ben olacaktım. Gizliden aradan sıyrılan adam başkan oldu diye de haberler çıkacaktı aklımda.
Bize de işte yani NASA'ya çok yükleniyorsunuz diyorlar ama yükleniyoruz işte dünyanın durumu ortada istiyoruz ki artık bu kadar adam bir şey bulsunlar da biz de bakalım yani uzaya kafamızı kaldırdığımızda yıllardır. Ay yani şimdi şuradan çocuğu çıkarsan gece dama. Dama bile çıkmaya gerek yok. Balkona çıkar baktır havaya.
Dam mı
ne görüyorsun orada yavrum? Orada ay var. İşte bitti. Koca NASA'da gide gide aya gitti yani. Yani, o çocuktan ne farkın var senin? Şimdi, beşin ikisi personel. Sana sesleniyorum.
Nebraskalı sana diyor.
Dama çıkan çocuktan mı?
Da. Şimdi şöyle bir şey var. Benim o kadar uzağa bakmaktan burnunun ucunun önündeki şeyleri göremiyorlar. Bu gezegen olabilir. Bir gök cismi olabilir.
Bir fırsat olabilir.
Bir fırsat olabilir bir değil mi? Bir
fırsat olabilir.
Bunları göremiyorlar. Biraz da önümüze bakacağız bundan sonra ve küçülmeye gideceğiz nasıl olarak.
Bittiyse eğer projelerimiz.
Ve projeler bitti. Ne bileyim ya insan gerçekten
nasıl
bu fırsatı
bitmemiş zaman... işte o zaman devam et. Evet.
Diyor, yok canım bundan bir işleme koyun bakalım bir sistem nasıl işliyor. Onu bir görelim bakalım.
Kök hücreye geçebilir miyim ben?
Geçelim. Kök hücre.
Şinya ya. Ne folder mı açtım? Hayır. Kök hücreye geçebilir miyim? Ne kök hücre. Kök hücreleri çok severiz. Shinya Yamanaka, Japon bilim adamı.
Evet.
İnsan... İnsan embriyosu kullanmadan...
Embriyo! Şöyle demek istiyorum. Embriyo, memleket nere? Emmioğlu gibi.
Evet, güzel.
Farelerden alınan deri hücrelerinden kök hücre üretmiş... Kasım 2007'de.
Sene kaç? Ay orada şey diyeceksin.
Onun... Gerçekten NASA'ya gönderecekler Paris'e. Ama ciddi ciddi.
Bak 11. ayın 4'ünde. 2007 senesinin 11. ayının 4'ünde böyle bir şey bulmuştuk. Sene kaç? 2009 senesinin 3. ayının 5'inde.
Kesin dönüş yaptım kesin NASA'ya.
Yani. Onu bilmek lazım.
Şimdi... Bu kök hücreler.
Bu kök hücreler.
İstersen, ya çok özür dilerim ben.
Bir dakika ya ben dosyayı Fahir'e vereyim de. Fahir okusun ya.
Burada şeyi konuştuk mu hiç? Neyi? Ben unutuyorum da çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Gereksiz tarih veren adamı.
Konuştuk.
Hakikaten ya ben en son işte İzmir'e gittiğimde yaşadım onu. Bir tane uyduruk bir şey anlatacak. Siz hiç Ankara'ya gittiniz mi? Ha gittim diyecek. Yok gittim. Ne zaman gittim? 97. 97 olamaz. 97 olamaz. Çünkü ben o sene pick-up'ı satmıştım. 98 yıl böyle hakikaten.
Ya yani benim lise arkadaşım var. Genç yaşta böyle olmuş çocuk benim. Haberim
ciddi
yok.
Ciddi mi?
Vallahi billahi.
Yaşla ne alakası var bunun?
Yaşla ne alakası var? O yaşta öyle konuşan şey... Böyle bir de karşılaşmaları öyle anlatıyor. İşte lisede işte 10 yıldır görüşmüyoruz, 15 yıldır neyse. İşte atıyorum Vedat'ı gördü mü? Gördüm. 97 senesinin 5. ayda. Marmaris'e bir iş için gitmiştim. Orada gördüm.
Bence tarih vermek aslında sadece başlı başına bir özellik değil. Ayrıntıya, yani hikaye anlatımında ayrıntıya fazla girmekle alakalı bir şey galiba o. Yani tarihe takılıp kalınıyor. O yüzden çok dikkat çekiyor, evet. Da. Yani mesela diğerinde işte pikabı sattığını çok net hatırlıyor adam da. Tarihi hatırlamak için zaman kazanmak için susuyor. O da dikkat çekiyor aslında.
Bu bizim eğitim sistemimizden mi kaynaklanıyor?
Galiba ondan biraz öyle.
Şey ya, mesela işte Osmanlı tarihini okurken işte Kanuni'nin anlaşma, şu tarihte şu anlaşma. Herkes kendini bir padişah gibi görmek için böyle işte Fahir Öğünç'ün Marmaris'e gidişi. 97 diye onu şey Kanuni gibi sen de şey yap. Mayıs 5'te Marmaris yoluna çıktı. Bunları kaydetmek istiyorsun ama yok yani öyle önemli
o
bir
kadar
şey
önemli
değil,
o bir kadar. Adam olamadık maalesef henüz.
Daha geçen gün şey yaptım işte evde böyle bir şeyleri karıştırıyorum. İnternet yok ya. Orayı buraya karışıyorum.
Ansiklopedilere falan bakıyorsun.
İnternet abi. Yok ya. Evin orasını burasını dolaşıyorum internet yok diye. Böyle defterler mefterler onları bir düzenleyeyim dedim. Bir defterin bir köşesine bazı önemli tarihler yazmışım. Orada mesela akşam oradaki bilgilerden birini eşimle paylaşmak. Biz Hoşdere'deki eve hangi tarihte taşınmıştık hatırlıyor musun? İşte Nisan falan. Kaç Nisan ama? diye işte. Kaçta? 3 Nisan dedim. O sohbet bir adım bile ileri gitmedi yani. Son benim cümlemle bitti. Ki sohbet açacağını düşündüğüm bir şeyin, bir bilginin bitirmesi çok acı değil mi ya?
Çok acı.
3 Nisan'da taşınmışız. Ha falan bile demedi yani.
O an işte yanında şey diyecek biri yok da ondan senin yanında. Başına gelen her şeyi hak ediyorsun Ege. Çünkü o orada ne zaman taşınmışız? Nisan tahmininden sonra zorlamamak lazım. Onu görebilmek lazım. 3 cevabını alsam ne olur, almasam ne olur diye.
Orada benim aslında başına gelen her şeyi hak ediyorsun Ege diyecek bir adam yerine şöyle bir adama ihtiyacım var. Olamaz, Nisan olamaz diyecek bir adama ihtiyacım var. Tartışma büyüyecek. Ben de
ve konu daha da güzel olacak yani.
Var mısın daha? Varım, Nisan olamaz çünkü şöyle şöyle. Var mısın daha? Varım dedim falan diye böyle ben bir daha soracağım falan.
Sen yani kazanılacak bir iddiaya girecek adam arıyorsun.
Evet.
Tarihten bağımsız. Onun için başka yollar var. 3 Nisan üzerine gidilmesine gerek yok. Öyle değil mi? Başka şekilde de olabilir. İsterseniz şimdi bu bilim olaylarını
bir aradan sonra mı konuşalım?
Bir aradan sonra konuşalım çünkü hayal. Şimdi tarih konusuna girdik, bir şey girdik, bir soğudum ben.
Tamam. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim. Hemen ardından da beraber ve solo sohbetlerde yılın, daha doğrusu son 10 yılın önemli bilimsel gelişmelerini göz atmaya devam edelim.
This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise. Enterprise.
Kapatmışım kapımı, gel artık. zarar. Şeytan mısın, melek misin, sanki benden yürekli misin? Korkma kalbim geçer acısı.
TRT radyoları kurulduğundan beri stüdyolarda yapılan tüm el işaretlerinin toplamından daha çok işaret yapıldı az önce stüdyomuzda yayına girmesi için. Bu da bir yayıncılıkta devrim gözüyle bakıyorum. Oktay Bey, evet, bilimsel gelişmelere bakmaya devam edelim.
Bilimsel gelişmelere bakmaya devam edelim. Şimdi Afrika'nın Çat çöllerinde 2001 yılında arada 1 milyon yıl var.
Oktay gene bak, tarih veren adam durumuna düşüyorsun.
6-7 milyon...
Ocak ayı.
6-7 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bir ne bulundu? Hatırlarsınız. Ne bulundu? Bunu konuşmuştuk 2001 yılında.
Neymiş, pardon?
2001 yılında ben
çölde bir şey bulundu.
Ne konuşuyorduk?
O zaman yok canım, konuştuk, hep beraber konuştuk. Söyledim.
Çölde bir şey bulundu.
Çölde bir şey bulundu.
Çark.
Çat. Çan? Çat. Çölün adı Çat. Çat çölü.
Çark bulundu.
Çark mı bulundu? Hı-hı. Hayır. 6-7 milyon yıl. Bakın yıllık. Yani yıl değil, yılı değil. 6-7 milyon yıl.
Ha, hatırladım önce. Ben. Söyleyebilir miyim hemen?
Söyle.
Yani rekabette gerek yok, hemen söyle. Birbirine sarılmış iki iskelet.
Hayır. O çok yeni bulundu.
Cüzdan.
Bir cüzdan bulundu. Şeye, danışmaya bırakıldı.
Çat çöl danışmasına hoş geldiniz.
Çat çöl. Çat çöl danışma.
Çat çöl danışmanlığı. Danışmanlıkta lider. Reklam vermiyoruz.
Evet. Ne bulunmuş olabilir? 6-7 milyon yıllık ne olabilir?
Kafatası.
Kafatası. Netası. Kafatası. Evet.
Kafatası bulundu. Ve neyi, buna kafatası? Bir isim verildi.
Rajiz mi?
Ben
ne kafatası mı? İnsan kafatası.
Ha, insan kafatası tabii, mı?
Çöl kaf. Kısaltılmışı. Çölde bulunan kafatasının kısaltılmışı.
Bulunanın şeyleri nerede? Baş harfleri?
Çöl bulkaf.
Heh, öyle olur. Ama maalesef ya da onun
Çat çöl bulkaf.
Afrika dillerinde ortak böyle harmanlanmış, belki o sonuç çıkmıştır.
Hayvan mı?
Toumai.
Toumai.
Toumai adı verilen kafatasını bulan bilim adamları kafatasının bir insansıya ait olduğunu duyurmuş zamanında. Bir kısım bilim adamı kafatasını...
Çölde bulunduğuna göre bahtsız bir adamın kafatası.
Ama eskiden belki oralar çöl değildi canım.
O zamanlar çok güzelmiş. Zaten çok. Adamın yanında şey bulunmuş ya.
Kendi arazisi, bahçesinde dolaşıyormuş o.
İçinde örtü. Yani adam piknik yapmaya gitmiş ama tabii milyon yıllar içinde orada iklim de değişmiş.
Çünkü adam bakıyormuş zamanında bağına, bahçesine.
Bir zamanlar bakılıyormuş dünyada.
Ama bakmazsan ne oldu? İşte çöl.
Çöl olur.
Bir de adam o zaman teraslandırma yapıyormuş. Hep teraslara ağaçlar dikiyormuş.
Taraçalandırma mı?
Taraçalandırma.
Taraçalandırma.
Yapmayınca ne olur?
Ve çöl. De eğimin aksi istikametinde sürüyormuş toprağı erozyon olmasın diyor.
Hiç
ne tabii oldu? Ondan sonraki milyon yıllarda
erozyon,
eğim,
toprak kayması, erozyon, toprak kayması.
Arada heyelan
ve hop, çöl.
Çat çölleri.
Çat çölüne hoş geldiniz. Çat çöl. Çölcülükte bir lider.
Yalnız çölle ekleme yapıyoruz. Evet.
Ama kafatasın bulunduğunu söylüyoruz.
Evet. Kafatasında bir lider. Çat çöl.
Şimdi bu önemli bir gelişme. 7 milyon yıllık kafatası demişler. Ondan sonra klonlama, bu da 10 yılın en önemli 9 bilim yani, olayı arasında sayılıyor.
Özür dilerim de bu buldukları böyle hani bildiğimiz kafatası gibi mi, yoksa hani böyle bir küçük bir böyle bir parça
kafatasının kim çene kemiğini bulmuşlardı
şey mi? Çene kemiği de değil evvel, o değil de.
Hani, yok. Kafatası kafatası komple bulunmuş ama kafatası işte bugün ki kafatasından birazcık
hallice
farklı artık zamanla böyle değişikliğe mi uğramış.
O zaman eskinin kafa yapısı farklıydı tabii.
O dönem mi farklıydı?
Yani şöyle düşün. Senin babanla kafa yapın aynı mı?
Değil.
Onun da babasıyla düşünce, kafa yapın.
Düşünce tarzı
değişiyor yani.
Yani nereyle düşünüyoruz? Biz neremizle düşünüyoruz?
Kafamızla düşünüyoruz.
Beynimizle düşünüyoruz. Beynimiz nerede? Kafatasında değil mi? Ona göre
çok bilindik soruların cevapları vermemeye çalışıyorum.
Fahir ama böyle soru cevapla eğitiyor bizi. O yüzden bildiğimiz de aklımızda kalıyor. Şimdi mesela bana sorsa beynin nerede diye sokaktan bir adam çat diye hemen hatırlıyorum beynimiz
çat
nerede.
Çat neyi?
Çölü.
Çölü.
Bu arada yani şimdi kimseyi de küçümsemek istemiyorum. Tabii bilim için uğraşan bütün bilim insanlarına saygımız sonsuz. Yani en ufak şeye yıllarını veriyorlar. O ufak şeye bazen bilimde devrimler yaratacak şeylere yol açıyor ama bir adam düşün. Yani bunların ikisi de ellerinde kürekte kazıyorlar.
Evet.
Biri dinozor buluyor. Koca dinozor buluyor. Öbürü bir tane böyle çene kemiği buluyor. Yani şimdi bunların da
kısmet
kısmetle
ama
de
acayip. Orada adamı kısmetiyle doğar derler.
Orada ama galiba havalı olan bilim adamlarının arasında ne bilmiyoruz onu tam. Yani ya yani dinozor büyüklüğü ya da belki de şeydir. Ne kadar eski oluşudur. Gerçi dinozor kafası daha mı eski?
Daha eski.
Daha
tabii
eski. Yani öyle bir şey de olabilir. Belki tarihi önemlidir. Mesela iki kafatası bulan bilim adamını, iki bilim adamını kıyaslayalım.
Bu sene iki daha kafatası eski ödüllerini dağıtıyoruz.
O yanlış anlaşıldı.
Nobel abi kafatası ödülleri. Efendim Çat Çölü'nde bulduğumuz kafatasıyla.
Yani o koca dinozor.
Övülmeye değer bilim adamı seçiyor.
Ben de arkeoloji veya arkeoloji de değil tabii artık. Bu şey değil mi? Antropolojinin meselesi midir? Nedir?
Bu hepimizin
antropologlar
meselesi.
Antropologlar herhalde değil mi? Herkesin aslında
meselesi. Aslında herkes.
Jeologlar herkes şey evet yapıyor. Neyse orada tam bulmak önemli galiba. Eksiksiz bulma falan filan. Yani böyle bir şey buluyorlar mesela. Sırf kafa değil de onu tamamen bulduğun zaman daha kıymetli oluyor.
Zaten
takım halinde.
İlk öğrettikleri şey nedir? Antropoloji bölümünde.
Dışarıya takım vermemek.
Hayır. Şey bu, kirli bu.
Genelde kirli.
Bölümümüzü kirli bul, sökük bul ama tam bu. Adam gibi bul. Bunlar zaten antropolojinin
antropoloji
falan branşları.
Antropolojinin ilk derste öğretilen şey şeymiş. Bölümümüzün ismi antropoloji değil. Antropoloji. Antropolojiye gitmek istiyorsanız iki alt katta
bölümünden devam
60 edin. 60 üstündeki arkadaşlarınızla ders alabilirsiniz demişler. Onu öğretiyorlar. Şimdi klonlama 97'de Dolly adı verilen bir koyun klonlandı ve tüm dünya tanıdı Dolly'yi.
Ve sonra da yendi diye hatırlıyorum ben.
Ve aynı tadı vermediğini söyledi et uzmanları.
Sası sasıymış.
Başta Vedat Milor olmak üzere tüm gurmeler
aynı tadı vermiyor
açıklamasını yaptılar ama gizlendi bu kamuoyundan. Dolly'yi 2000 yılında bir maymun takip etti.
Yani şimdi bu klonlama konusunda çok şey yazıldı, çizildi, tartışmalar yapıldı ama en doğru şeyin hakkını verilmedi bugüne kadar. İlk defa bir deney adam gibi bir şeyle başladı, koyunla başladı yani. Ama doğru devam ettiremediler. Hemen hop diye maymuna geçtiler. Yani bugüne kadar deneyleri fare de yapıyor, efendim maymun da yapıyor. Fare, maymun, yaptı koyunla. Hemen arkasına baktı ne oldu? Yap danayı, hemen arkasına yap barbunu. Gene ben geçen gün markette baktım. Ha. Barbunun kilosu 40 milyon. Sen onu klonlasan 15'ten yeriz barbunu. Hem de deniz barbunun klonunu yeriz. Ama işte şöyle, bunu yapmıyor. Şöyle gidiyor şey maymunu. Var. Ben ne yapayım maymunu? Bana getirsen maymun suyuna banma.
Şimdi seri üretime geçmedikten sonra bu klonlanan hayvanlarla duygusal bir iletişim kuruluyor ya.
Evet.
Mesela isim konan birçok koyunun ismi yok ama klonlanan koyunun ilk koyun olmasından da ötürü hemen bir isim var biliyorsunuz. Dolly. Şimdi isim koyduğun koyunu nasıl kolay kolay yiyemezsin? Yani o yüzden balıklara da mesela...
Ben küçükken hatırlıyorum böyle baktığım koyunlar kesilirken çok üzülürdüm.
Yani duygusal bir
ben bağ kuruyorsun tabii. Ben onlara böyle isim koyardım falan. İsmini vermek istemediğim koyunlar var tabii, onu şey yapmayayım ben.
Onlar yayına bağlandı mı büyük iki kere?
Yani o yüzden evet, duygusal bir bağ kuruluyor ister istemez.
İşte onu diyorum zaten, bu Dolly 2000 yılında bir maymun klonlanmış Dolly'den sonra. Sonra bilim insanları fark etmişler anladığım kadarıyla at, inek ve kedi.
Ha, kedi mi?
Klonlanan hayvanlar, evet, evet. At, inek. Kedi inek de var. Mesela belli bir şeye girilmiş ama sonra mesela ünlü inek olmadı hiç. Klonlanan ünlü tabii. İnek oldu mu?
Ben Dolly söylüyorum kadar. Size. Barbun. Bilim adamlarını barbun konusunda çalışmaya davet ediyorlar.
Adlar da adam gibi. Barbun yemiyorlar da o yüzden.
Veya ucuz mu yiyorlar? Bilim adamı indirim kartı mı var bunların yani? Böyle hayır, gittiği canım, zaman.
Abi bir... o sektörü değiştirir ama. Yani balıkçılık sektörünü etkiler o senin dediğin. Ya tadımlık yapacaksan ayrı.
Tadımlık ya.
Ama böyle bir, kasalar bir sefer... kasalar. Balık klonlayacaksan olmaz.
O da doğru. Bak şimdi ben tabii sosyal bilimci olduğumda o gözle
bakalım. Sesle düşünüyoruz tabii. Şu anda tabii ki.
Devam edeyim.
Yani ben çok güzel bir cümle kurdum. O şeyden fark edilmedi.
Ne? Sosyal bilimci olduğundan?
Sosyal bilimci olmam. Bundan sonraki cümlelerde bunu söyleyeceğim. Yani siz sonuçta ne teknik eğitim almış oldunuz?
Teknik eğitim aldım ama sosyal bilim...
Sen mühendissin değil mi? Bildiğimiz mühendissin. Tabii metalürji mühendisi.
Mühendis ama sosyal bilimler alanında da
çalışmalarım,
var. Çalışmalarım var. Sen ne kadar sosyal bilimciysen ben de o kadar sosyal bilimciyim diyebilirim.
Hayır, seninki ne? Matematik sosyal bilim değil. Ne? Teknik bilim mi gene?
Pozitif bilim canım. Pozitif. Tam anlamıyla pozitif bilim.
Ben tamam, tamamen pozitif tırnak içinde.
Tamam, ben o zaman siz kullanamıyorsunuz, ben kullanırım.
Niye ben kullanırım?
Sen mühendissin.
Canım, sen yüksek lisans yaptın.
Yaptım deme.
Tamamladığın şeyi söyle bana. Ben mesela bundan sonra ben sosyal bilimciyim arkadaş diye şey yapabilirim. O diplomada yazıyor işte ya. İktisatçı diye yazıyor. Sonuçta sosyal bilimciyim ben.
Tamam Ege, ne? Bunu diplomayı aldı 2000 yılında. 2009 yılında bunu keşfetti yayında. Şey diye. Sosyal bilimciyim ben, sosyal bilimciyim. İstersen tamam. Mesleğini yapmaya karar ver.
Bugüne kadar yayında. İktisatçıyım demenin hiçbir havası yoktu ama sosyal bilimciyim demek çok güzel bir şeymiş. Evet, buyurun. Yani Oktay, vakit kaybediyoruz. Ben sosyal bilimciyim. Ben kardeşim zamanı önem veririm. Evet.
Şimdi yeni sosyal bilimci olduğunu fark ettiği için nelere önem vereceğini tam kafada oturtamamış. O yüzden Ege'yi de anlayışla karşılamamız lazım. 25 Mayıs'ta Mars'a gönderilen NASA'nın uzay aracı adı neydi? Bunu bilin artık. 50 kere konuşuyor.
Hangisi?
Ne bileyim bir Opportunity
süre. 25 Mayıs'ta tarih veriyorum size.
Adam tarihle konuşuyor, doğru.
Bir dakika, Opportunity değil.
Opportunity değil.
Voyager yok.
Su buldu. Suyla temas etmişti.
Suyla temas eden. Nedir suyla?
Feedback?
Figaro? Infinity.
Fini. Bir harfi kaldı ya. Ya da iki harf.
Finito.
Finik.
Finike.
Finik. Ege.
Finiko.
Finiko değil. Finik. Finikiş. Bir harf kaldı.
Finish.
Finik. Ne finish?
Finiküler sistem.
Finiküler değil. Bir harf kaldı diyorum.
Finika.
Phoenix.
Phoenix de bir şey. Finik.
Phoenix mi?
Sosyal bilimciyim ben. Sosyal bilim. Bana evet, doğru
Phoenix. Phoenix. Uzay aracı Phoenix suyun Phoenix. Varlığını suyun varlığını kanıtlamakla kalmadı. Suya temas etti.
Ayağını sokmuş.
Çok uzun yoldan gelmiş tabii. Çıkartmışlar o paletleri suya atmış. Oy ayacıklarım diye.
Paletlerim şişti demiş.
Mars'ta buz bulunduğuna dair işaretleri daha önce görmüştük diyen NASA yetkilisi. NASA konusuna girmek istemiyoruz. Mars'taki suya Zümrüdü Anka'nın robot eliyle ilk kez dokunduk diye konuşmuş.
Robot el mi yapmışlar?
Tabii canım.
Yani normalde işte. Kullanmayacaksın ama o ilk temas anında ayak sokma tabii. Ayıptır diyerek demişler. El koymuş.
Robot eller operasyonu adıyla geçer NASA'da bu.
Niye bir operasyon isim doğru. Verilmiş onu bilmiyoruz ama öyle geçmiş. Gerçekten. Yalnız bu sonradan yalanlanmamış mıydı ya? Mars'ta su yokmuştu diye.
Kaç senesiydi Oktay bu?
Geçen sene diye hatırlıyorum ben bunu.
Hangi ay bu?
2008 galiba bu Phoenix. 25 Mayıs demiş ama yılı yazmıyor burada.
Ben de öyle bilebildiğim kadarıyla baya böyle bir suya el daldırma falan hatırlamıyorum ya. Yani şeyler
bir para
vardı.
Atılmıştı diye biliyorum ben. Bir dilek tutulup geri dönülmüştü.
En kısa zamanda Mars'ta gitmemiz dileğiyle diye bir para atıldığını ve yerçekimsiz sistem, ortamda döndüğünü biliyorum.
Ve Mars'ın sistem paradoksa girdi ondan sonra. Çünkü Mars'tayken bu dileği dileyince
olmuyormuş.
Olmadı tabii, yani bir garip bir durum oldu.
Ama sosyal bilimci öyle bir olarak Ege'nin bence bunu açıklık getirmesi lazım.
Ben şimdi sosyal bilimciyim. Tabii şey olduğunu bilmiyorum ama Mars'ta bir su birikintisi bulundu diye hatırlamıyorum ben.
Su birikintisi.
Su varlığı falan. Yani bir şeyi el sokabilmek için bir birikinti olması gerekmiyor mu?
Bir birikim olması gerekiyor.
En başta tabii.
Yani.
O biraz yanlış mı yazılmış ha?
O olabilir Oktay. Bence o...
Mikro RNA desem size.
Mikrosuyla.
Bana yıl verebilir misiniz?
Ben sana söyleyeyim. 2003'ün 4. ayının 15'i.
Çok geç Fahir.
Çok geç.
Çok geç. Bir 10 sene geri git.
E son 10 yılında nasıl 10 sene daha geri gideyim ben?
Şimdi bir devamı var çünkü. Şimdi ilk kez 1993 yılında kansere neden olan mikro RNA molekülleri keşfedilmiş. Araştırmada bu moleküllerin kanserin gelişiminde ve yayılmasında büyük payı olduğu ortaya çıkmış. Bunun üzerine bilim adamları mikro RNA moleküllerini yönlendirerek...
Çok özür dilerim, ben şimdi Mars'la ilgili araştırma yazdım. Araştırma bakınca yaptım. Hemen ne diyor? Sıvı halde su Mars'ın düşük atmosfer basıncıyla işte yüzeyde yer alamaz. Çok ne diyor? Çok az alt seviyelerde kısa süreli olabilir diyor.
Su mu? Su Hı-hı. konusunda mı diyor bunu?
Buhar olur uçar mı diyor.
Demek. Ama buz halinde az değil diyor. Var diyor yani. Buz halinde
zaten
var.
Zaten buza temas etmiş aslında Phoenix'te.
Tabii tabii. Zaten suyun hangi halleri var? Katı, sıvı ve gaz. Katı haline biz ne diyoruz? Buz. Evet.
Diğerlerini de söyleyeceksin diye biz sustuk falan. Çünkü su ve su buharı.
Su ve su buharı da tabii diğerleri. Ona birden yüklenme olmasın diye hepsini birden vermiyorum. Sonuçta pozitif bilimci olduğum için.
Birisi birini taklit ediyorsa sevgili dinleyiciler, lütfen beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a kimin kimi taklit ettiği şeklinde yazarsanız çok sevineceğim. Bir sosyal bilimci olarak.
Bana da bir özür düşüyor galiba burada. Programı ben... bu kadar karışık hale getiren arkadaşlarım çok değerli. Fahir Öğünç ve GK canlarında sizlerden özür diliyorum. Sadece not tutmanız yeterlidir sevgili dinleyiciler.
Nispet bilim
sonuçta. Mail atmanıza gerek yok. O notları ara sıra şöyle bir gözden geçirin. Tekrar bizlerle birlikte olmanız dileğiyle. Şimdi bu mikro RNA çok önemli. Mikro RNA moleküllerini yönlendirerek bilim adamları geçen sene göğüs kanserine neden olan tümörlerin büyümesini engelleyen yeni bir yöntem geliştirmeyi başarmışlar.
Çok güzel.
Bu da gerçekten tıp alanında önemli bir gelişme, bilim olayı diye sıralanmış. Ve genom hayvanat bahçesi son bilim olayı. Bilim insanlarının sıraladığı 9 bilim olayı arasındaki genom bir organizmanın DNA'sında kayıtlı genetik bilgilerin tamamı anlamına nerede geliyor. Genom. Evet. Genom hayvanat bahçesi de 50 milyon dolarlık bir projeymiş. Bilim adamları bu projeyle 10 bin omurgalı türünü incelemeye almış.
Amaç... Şimdi ben onda şundan korkuyorum. Çok uzun konuşulacak bir konu aslında, evet, ama. Çok. Şimdi nasıl diyeyim, çok bende olan bir huydur belki ama. Nasıl olsa kaynağı bende diyerek bazı şeyleri. Hani mesela bir fotoğraf bastırdım diyelim. Dijital makineyle bir fotoğraf çektim. Ondan sonra onu bilgisayara aktardım ve şey yaptım. Ne derler? Bastırdım fotoğrafı. Şimdi mesela normal makineyle çektiğim bir fotoğraf olsa ve onun negatifleri elimde olmasa, o fotoğrafa biraz nazik davranmanızı isterim ya bakarken. Hı hı. Ama bilgisayarda nasıl olsa dijital kopyası var diye siz onu eğseniz de bükseniz ama nasıl olsa gene bastırırım diyerek ona çok sahip çıkmam. Yarın öbür gün bütün hayvanların genom haritalarını, bu bilgilerini bir yerde indekslediğimizi düşünelim. Ondan sonra işte Akdeniz fokları 500 tane kalmıştı. En son onlarla ilgili haber çıktığında, şimdi kim bilir belki sayıları azalmıştır. Ama Akdeniz fokları, onu bankaya yazmış mıydık onların DNA'sını, yazdık. Tamam, kürekle vursunlar kafalarına düşüncesi olur mu acaba? Yani hayvanları nasıl olsa biz bunları kaydettik. Ölürlerse ölsünler, nesilleri tükenirse tükensin, aslında tükenmez, hepsi bankada kayıtlı düşüncesi olur mu doğaya karşı?
Yani olabilir tabii de bu teknoloji bilim dünyasında her şeyin bu kötü niyetle düşündükten sonra bir şeyi var. Uygulanabilir bir yöntemi var.
Kötü niyetle değil ama. Kötü niyet, bu düşüncesizlik tamamı.
Hayır canım, bu kötü niyetle işte o
ya
şey.
Olur mu canım? Hayır, şey diye düşün yani.
Yani biz bu bunları yok edelim değil. Özensizliğe yol açar mı yani diye düşünüyorum.
Eskiden mesela küreğin sapıyla vuruyor da şimdi küreğin kendi bizatihi kendisiyle kenarını kenarına vuruyor gibi.
Sonuç bir şey değişmiyor ama sonuç. Sonuç değişmiyor. O adam yine elinde kürekli bir adam. Yani o adamların sayısında artış olur mu? Bence
ama
olmaz.
Eskiden o adamlara karşı çok büyük mücadele varken şimdi nasıl olsa kayıtlı, bırak adam ne yaparsa yapsın diyenler çıkar mı? Ya insanoğlu böyle yani işte boşu boşuna uğraşmayalım. Nasıl olsa kayıtlı falan diyenler yani
neslin şey olur. Neslin tükenmesi tamam bir sorun olabilir ama neslin tükenmesinin yanında o bir canlının ölmesi de başka bir sorun aslında. Yani herhangi bir hayvandan maalesef bahsediyorum. Nesli tükenmeyen hayvan da olabilir bu. O canlının ölmesine yönelik itirazlar hiçbir zaman bitmez. Yani dünya devam ettikçe.
İşte bazıları da hayvanın ölmesine ses çıkarmıyor da şey diyor yani. Aman ölsün. Ama nesli tüken. Hani nesli tükeniyorsa o zaman ölmesin. O adamı da kaybederiz diye korkuyorum ben.
Şimdi zaten amacını...
O projeyi eğer... Nereye yazacağız onu? Ben bir dilekçeyle hani iptal edilsin demiyorum da buna dikkat edilsin.
Buna dikkat edilsin.
Sonuçta bir sosyal bilimcinin gözüyle bakıyor Ege. Yani Oktay, ona da hak veriyorum. Çünkü ben şimdi biraz olaylara ben duygu. Çünkü müspet bilim biraz duygudan uzaktır. Pozitif bilim sonuçta kullanır. Ben sayıya bakarım, rakama bakarım, haritaya bakarım. Ama biraz tabii yani duygu değil mi yani?
İnsan tabelaya bakalım, doğası. Göbek atalım der pozitif yani, bilimci.
Pozitif bilimci budur.
Oktay. Sloganı budur yani adamın.
Yani.
Şimdi ikiniz de bana dönerek bir şeyler anlatıyorsunuz. Benim programın da son dakikası olduğu için mecburen ikinizin de söylediklerini kabul etmem gerekiyor. Çok sorgulamadan kabul ediyorum.
Bunu baştan kabul etseydim belki bu kadar zaman kaybetmezdik.
Fillerin neden hortumları var peki?
Fillerin neden hortumları olduğunu uzun uzun konuşacak vaktimiz olacak. Yarın 30 Aralık akşamında yeniden dinleyicilerimizle buluşacağız. Artık
yılın hediyeler açılacak.
Hediyeler açılacak. Beraber ve solo sohbetlerde herkese çok teşekkür ediyoruz bizimle kaldıkları için. Yarın akşam yine bir iş dönüşü yoğunluğu içinde Beraber ve Solo Sohbetler Ankara Radyosu'nda 105.6'da sizlerle birlikte olacak. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Ünç ve Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Altan A.
Saat 20.
Adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.